Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
Sosyal bahsin tek adresi olan tuttur.com Özgür Sancar'la spor kazanını sunar.
Hepinize merhaba, programımıza hoş geldiniz. Mutlu bir hafta geçirmenizi temenni ediyorum. Süper Lig'de yılın, sezonun son derbisinde kazanan Galatasaray oldu 3-1'lik skorla. Beşiktaş'ı mağlup etti. Beşiktaş liderliğini sürdürüyor ama Galatasaray puan farkını 3'e indirdi bildiğiniz gibi. Ve Fenerbahçe son saniye golüyle Ankara'da Ankara Gücü karşısında kazandı ve lider Beşiktaş'ta puan farkını 2'ye indirdi. Sondan bir hafta önce oynanacak maçların tamamı yarın. Sadece Trabzonspor Konya Spor maçı 17.30'da başlayacak. Diğer bütün maçlar 20.30'da başlayacak. Süper Lig'de yarın içine girmek üzere olduğumuz haftanın bütün detaylarını sizlerle paylaşacağız. Ve Süper Lig'in yeni iki takımı belli oldu. Adana Demirspor ve Giresunspor. Çok uzun yıllar sonra tekrar Süper Lig'e merhaba diyor bu iki kulüp. Her iki kulübü de kutluyoruz ve playoff'ta üçüncü takım olarak Süper Lig'e gelecek. Playoff'taki şampiyonluk adayları için de hepsine başarılar diliyor. Samsun Spor da aynı puanla ligi bitirdi Giresun Spor ve Adana Demirspor'la ama averajla 3. sırada yer aldığı için playoff oynamak zorunda kalacak. Bakalım playofflarda ne olacak? Bunun da detaylarını sizlerle paylaşacağız. Tabii takımlardan son dakika bilgileri var. Sakatlık haberleri var, yapılan açıklamalar var. Avrupa'da 5 büyük ligde şampiyonluk yarışında heyecanlı bir haftayı, özellikle de İspanya'daki mücadele açısından söylüyorum, heyecanlı bir haftayı daha geride bıraktık. Orada da başa baş giden bir yarışma söz konusu. Bununla da ilgili bilgileri program çerçevesinde bulabileceksiniz. Şimdi hiç vakit kaybetmeden derbi akşamına, cumartesi akşama gidiyoruz. Bakalım maçtan sonra kazanan takım Galatasaray ve liderliğini kaybetmesine rağmen liderliğini sürdüren ve en güçlü şampiyon adayı konumunda olan Beşiktaş ki puan farkı ve fikstüre baktığımızda hala Beşiktaş bu avantajını koruyor. Bu önemli avantaj için Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın ne söylemiş? Her iki teknik direktörün maç sonrası yaptığı açıklamaları dinliyoruz.
Öncelikle mağlubiyetten dolayı üzgünüz tabii, onu söyleyeyim. Önemli bir derbiydi sezonun final bölümünde. Buradan iyi sonuçla dönmeyi isterdik ama maalesef mümkün olmadı. Oyunsal olarak da ortaya çok büzük bir şeyler koyduğumuzu söylemek maalesef mümkün değil. Yapılan basit hatalar, işte penaltı veya savunmada yaptığımız basit hatalar, savunma arkasını yediğimiz bir top. Neticesinde yediğimiz goller maalesef mağlup ayrılmamızı sağladı buradan. Bu açıdan üzgünüz ama bu müsabakaya da çok fazla takılıp kalamayız. Onu da söyleyeyim. Buradan alacağımız dersleri alıp çok çabuk salı günü oynayacağımız Karagümrük maçına hazırlanmamız gerekiyor. Hafta sonu oynayacağımız bir müsabaka daha var. Çok değerli karşılaşmalar bunlar bizim için. Sezonun bitişi için. Çok çabuk oraya hazırlanmamız gerekiyor. Bugün için söyleyebileceğimiz tek şey üzgünüz. İnşallah bunu kalan müsabakalarda telafi ederiz.
Bütün maç boyunca iyi bir oyun oynadık. Oyunun iki tarafını da iyi oynadık. Hem işin defansif bölümünü hem işin atak bölümünü artı bugün geçiş hücumlarını da iyi yaptık. Hem defansın arkasına koşan oyuncularımız vardı hem de pas sonrası sette de açıkçası iyi pozisyonlar bulduk. Maça biraz ürkek gibi başladık birkaç dakika ama çabuk toparladık ve bir birden sonra maçın son düdüğüne kadar da oyunun kontrolünü elimizde bulundurduk. Hele hele ikinci yarı hem pozisyon vermeyen neredeyse ve rakip kalede çok önemli pozisyonlar bulan bir Galatasaray vardı. Yani sonuç itibariyle bugün oyuncularımı kutluyorum. Gerek arkadaşlarımla planlamamız gerekse oyun içinde doğru yerlerde durmamız, doğru pozisyon almamız, bir bütün halinde oynamamız bugün sonucu getirdi ve de seyredilmesi zevkli de bir oyun oldu. Daha da olabilir miydi? Evet. Ama lig lideri olan Beşiktaş'ı tabii yenmek önemli bir şey. 3 puana yaklaştık. Avarajı eşitledik. Ama tabii sonuç itibariyle hem biz kazanacağız hem rakibimiz kaybedecek. Rakiplerimiz. Ama şu güzel bir şey ki son 2 haftaya 3 takım da büyük umutlarla giriyor. Tabii ki daha çok avantajı olan var, daha az olan var. Ama biz vazgeçmeyeceğimizi çok önceden söylemiştik. Vazgeçmiyoruz. Bakalım sonuç nerede bitecek? Bir divan üyesi olarak Galatasaraylı Fatih Terim olarak bu seçim durumlarına ne diyorsunuz? 2, bir de mukavelemi sordu. Ben de kendisinden anlayış bekleyerek böyle iki konuda muhakkak ki fikrim var ama Ben mümkün mertebe bunlardan uzak maça hazırlanmaya çalışıyorum. Arkadaşlarımı da ona göre hazırlamaya çalışıyorum. Eğer uygun görürseniz derbiyi kazanmış bir Galatasaray'ın önüne bunları geçirmeyelim. Bu çocukların ve bizim hakkımızı yemiş oluruz. Onun için bence bugünkü maçı konuşmak bunlardan daha önemli. Eğer beni böyle bir anlayışla karşılarsa sevinirim. Muhakkak ki umutla bakıyorum ama bizim kazanmamız çok önemli. Ancak kazandığımız zaman rakiplerimizin de kaybetmesi lazım. Ancak şöyle baktığım zaman hiçbir maçın da kolay olmadığını görüyorum. Küme düşmeler var. İlk 5 içerisinde yukarı seviyelerde olmak isteyen takımlar var. Hiç kimse için maçlar kolay geçmeyecek. Ama biz hiç ümidini kaybetmeden de vazgeçmeden de Galatasaray gibi oynamaya devam edeceğiz. Tabii ki her şey olabilir. Biz nasıl kaybettiysek rakiplerimiz de kaybedecek. Bundan ben ümit ediyorum. Kazanırlarsa da dediğim gibi işte biz de sonuç ne olursa olsun bizim kazanmamız lazım ki diğer konuları daha rahat bakabilelim. Rakip kayıplarında da o zaman bir kademe atlayabiliriz. Tabii az maç kalması heyecanı daha da arttırıyor. Biz bitti demeden bitmez lafını şimdiye kadar her kullandığımızda karşılığını vermiştik. Onu öyle bir anda kullanmalıyız ki karşılığını doğru olarak verebilmeliyiz. Her dakika söylenecek bir şey değil o. Ama vazgeçmeme bizim ruhumuzda var. Şimdilik vazgeçmeyeceğimizi söylemekle yetinelim. Son iki maçta yine kazanmayı amaçlayan hatta aradaki ne olur ne olmaz düşüncesiyle gol atma isteğini daha da yukarı çekecek olan bir Galatasaray seyredeceğiz. Bunu da başarabileceğimizi düşünüyorum. İnşallah sonu hepimiz için iyi olur. Ama şöyle baktığımda bugün tercih ettiğimiz oyuncular, sonradan giren oyuncular, yani çıkan, giren, oynayan, kenarda duran bütün oyuncularımız tam bir profesyonel yaklaşımla, müthiş bir mücadeleyle söylenileni saniye saniye, santim santim yapan bir Galatasaray olduğu gibi buna bir de yürekli yapan oyuncular olduğu zaman o zaman Galatasaray ortaya çıkıyor. Seyredenler de büyük zevk alıyor. Ben de bundan tabii çok hoşlanıyorum. İnşallah son iki maçı da böyle düşüneceğiz.
Sosyal bahsin tek adresi olan tuttur.com'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor.
Beşiktaş bölümümüzdeyiz. Derbiden sonra iki teknik direktörü Fatih Terim ve Sergen Yalçın dinledik. Dostça bir derbi oldu. İlginç görüntüler vardı. Elbette ki Fatih Terim'le Sergen Yalçın'ın ilişkileri her zaman çok iyi. Bu maça da yansıdı. Maçtan önce birbirlerine başarı dilediler. Arda Turan oyuna girerken Sergen Yalçın'la sempatik bir görüntüsü vardı. Şakalaştılar. Arda Turan oyuna girdi, golünü attı. Galatasaray 3-1 kazandı ama Beşiktaş çok güçlü bir biçimde şampiyonluk şansını sürdürüyor. Karagümrük maçı, ardından da Göztepe deplasmanı ve oynanacak bir kupa. Kupa finalinde biliyorsunuz Göztepe'nin stadyumu ev sahipliği yapacak ve Beşiktaş'ın rakibi Antalyaspor. Beşiktaş'ın önemli görevleri var. Beşiktaş bölümümüzle başlıyoruz programımıza. Telefon bağlantılarımıza ilk konuğumuz Beşiktaş'ın en başarılı dönemlerinde başarıyla siyah beyazlı takımın formasını giyen teknik heyetlerde yer alan teknik direktör Ulvi Güveneroğlu. Ulvi abi hoş geldiniz, merhaba.
Merhaba, iyi yayınlar diliyorum Özgürcüğüm, teşekkür ederim.
Ben de iyi çalışmalar dilerim, iyi haftalar Ulvi abi.
Teşekkür ederim.
Sergen Hoca istediklerimizi yapamadık dedi ama bence bilmiyorum siz nasıl yorumlayacaksınız, benim gördüğüm Beşiktaş aslında standardını koruyarak oynadı. Yani biz nasıl biliyorsak Beşiktaş sağ tarafı daha iyi işleten, kanatları kullanmaya çalışan, tempo yapan, yan top organizasyonlarında rakibe zor anlar yaşatan, killerinin %100 kaçırdığı bir gol var. Altı pasın hemen üzerinde maçın başlangıcında. Bunları yapan bir Beşiktaş vardı. Ama mesele daha önceki maçlarda görmediğimiz kadar iyi organize olan, finalleri oynamış, Avrupa şampiyonu olmuş, işte kendi kıtasında Latin Amerika şampiyonu olmuş oyuncuların ağırlığını koyduğu bir Galatasaray vardı. Buna göre finalleri iyi yapabilen oyuncularını öncelikli olarak tercih etmiş Fatih Terim. Ve Ryan Babel, ben saydım 4 kere 60 metreye %100 depar attı. Yani sezon boyunca yapmadığı şeyleri yaptı. Bu oyuncular, yani bu maçı çevirebilecek oyuncular ağırlığını koyduğu için Galatasaray karşılaşmayı kazandı. Ama Beşiktaş kötü oynadı diyemeyiz. Ben böyle okuyorum oyunu. Bilmiyorum siz nasıl değerlendirdiniz?
Ya şimdi Galatasaray, Beşiktaş iki takım açısından da çok farklı bir konum yani taşıyordu. Bu maçın değeri belki bir derbi maçı ama Galatasaray bu maçta puanlar alamasaydı zaten lige avlu atmıştı. Zaten yani gene şansı çok az ama Yani tamamen bitirmiş olacaktı. Diğer taraftan Beşiktaş bu maçta en az bir puan alsaydı zaten şampiyon oluyordu. Yani bunun artık şeyi yok, yani geriye dönüşü olmayacaktı. Ama şu bir gerçek, yani Galatasaray gerçekten beklediğimizin üstünde iyi mücadele etti. Orta sahada özellikle orta sahayı çok çabuk geçtiler. Ve Beşiktaş'ın defansındaki açıkları da iyi değerlendirerek yani maçı ve neticeyi kendi lehlerine çevirdiler. Tabii burada Fatih Hoca'nın kadro seçiminde demin senin söylediğin gibi çok tecrübeli oyuncularla maçlaması gayet normal yani. Çünkü bu tür maçlara genelde dünyanın her takımında, mesela Şampiyonlar Ligi maçlarını seyrediyoruz. İlk maçlarında diyelim ki işte Monaco, Paris Saint Germain veya
Real Madrid,
Bayern Münih, yani bunlara baktığınız zaman, yani dünyanın önde gelen takımlarına baktığınız zaman Şampiyonlar Ligi'ne çok daha farklı takımlardan çıkıyorlar. Yani çok tecrübeli, bu işi en iyi şekilde oynamış oyunculardan sahaya çıkıyorlar. İlklerde daha değişik oyunculara görev veriyorlar. Yani bu anlamda baktığınız zaman Fatih Hoca da bunu yaptı. Elinde de önemli oyuncular var. Tabii kadro genişliği de var, kadro derinliği de var. Bu anlamda baktığınız zaman Fatih Hoca dersine iyi çalışmış ve Beşiktaş karşısında başarılı bir imtihan verdi. Ama Beşiktaş senin de söylediğin gibi kötü oynamadı. Yani kötü oynamadı evet derken mücadele olarak çok aşağı seviyede değildi. Ama Galatasaray Beşiktaş'a o fırsatı vermedi. Çok çabuk kapandılar ve orta sahada hiç top tutmadan direkt Beşiktaş'ın göbeğindeki yani bir de Belinton'un aralarına attığı toplarla neticeye gitmek çalıştılar ki böyle bir pozisyonda işte Babel'in ilk pozisyonda buldu ki bana göre yani %100 offside. Ben o maçı seyrettiğim zaman da söyledim. Halen daha iddiamın arkasındayım. Yani kesinlikle bir pozisyon hatası olarak düşünmüyorum. Yani ilk topu atıldığı zaman da Babel en az rakiplerinden yani 10 santim, 5 santim neyse yani daha öndeydi ama işte kaçırıldı. O pozisyon görmedi hakemler. Diyelim VAR'da da görmediler. Ben nasıl VAR'da da görmediler anlayamıyorum. Yani pozisyon gereği yani pozisyonu normal akışına bıraktığın zaman topun atıldığı andaki ilk pozisyonu benim gözlerimle gördüğüm anda sarılı yani sarı kırmızılı formalı oyuncu daha öndeydi. Neyse daha geride kaldı. Yani bunun artık daha tartışmasına bile gerek yok. Yani bu bir şekilde Galatasaray'ın Beşiktaş önündeki mücadelesi yani gerçekten iyi hazırlanmışlar. Ve bu maçı da istedikleri gibi bitirdiler. Yani bu anlamda baktığınız zaman Beşiktaş çok kötü değildi. İyi başladı oyuna. Kötü de oynamadı. Senin de dediğin gibi Larin %100 gol kaçırdı. Yani kafasına dokunsa, neresine dokunsa gol olur. Bulamadı pozisyon, şanssızlık. İşte o anlamda baktığınız zaman bunun arkasında Galatasaray maça daha iyi konsantre oldu. Sonraki dönemlerde kadro derinliğinden de faydalanarak Galatasaray Beşiktaş'ı yendi. Bu Beşiktaş adına kaybedilmiş çok büyük bir düşman ama bir şekilde şansı devam ediyor yani.
Peki. Beşiktaş bence en güçlü şampiyonluk adayı hala. Rakiplerine baktığımızda her ne kadar Fenerbahçe kazandı, puan farkını 2'ye indirdi, Galatasaray kazandı, 3'e indirdiyse de eğer kaybetmiyorsa Beşiktaş şampiyon oluyor. 4 puan bile yetiyor Beşiktaş'ın şampiyonluğuna. İkili averajda Galatasaray'la durum eşit ama Fenerbahçe'ye karşı üstünlüğü var. Üstelik Galatasaray'a karşı 5 gol üstünlüğü var. Bütün bunlar Beşiktaş'ı daha avantajlı kılıyor. Bir de şu var Ulvi abi, sezonun geneline Galatasaray gerçekten iyi oynadı bu maçta ve kazanmayı daha çok arzu eden tarafta. Ama sezonun geneline baktığımızda Beşiktaş tempo yapabilme başarısını, işte direncini, dayanıklılığını sezonun geneline yayma özelliğiyle bence sezonun genelinde çok daha başarılı rakiplerine göre. O bakımdan zaten son 3 maça avantajlı girdi. Ben son 2 haftada bu avantajını bırakacağını, şampiyonluğu bırakacağını düşünmüyorum. Futbolda her şey mümkündür ama yüksek olasılık Beşiktaş'ın şampiyonluğu yönünde. Yalnız tabii bilmiyorum, fikstür avantajından bahsedebilir miyiz? Galatasaray için böyle bir avantajın olduğu kanaatindeyim. Ligden düşmesi 2-3 hafta önce kesinleşen Denizlispor'la deplasmanda oynayacak Galatasaray yarın. Malatyaspor rahatladı, kümede kalıyor. Malatyaspor'u son haftada ağırlayacak ama Fenerbahçe Sivasspor gibi çok uzun süredir 16 maçtır yenilmeyen bir takıma karşı oynayacak. Rıza Çalınbay da belki konuğumuz olacak ve son hafta Kayserispor deplasmanı, Beşiktaş Karagümrük içeride, Göztepe deplasmanı. Nispeten Beşiktaş'ın böyle bir avantajı da olduğu kanaatindeyim. Özellikle de en yakın takipçisi Fenerbahçe'ye göre.
Şimdi bu maçlarda özellikle son haftalara geldiği zaman avantajlı olan takımlar bu avantajını sonuna kadar kullanmaya çalışacaklar. Yani Beşiktaş'ın da gerçekten söylediğim gibi çok büyük avantajı var. Ama tabii yine söylüyorum, her şey sahada oynanan futbola bağlı. Yani biraz futbol şansı da yanında olacak. Bir de önemli olan senin söylediğin gibi yani istemek, arzulu olmak ve soğukkanlı olmak, yani en azından telaş yapmadan, panik yapmadan maçı da eline çevirebilecek pozisyonlarda gole çevirmek. Şimdi Beşiktaş takımı büyük bir avantajı var. Yani buradan alacağı bir puan dahi, mesela bu maçta alacağı bir puan dahi, yani ligin son haftasında da şampiyon yapabilir kendisini. Anladın mı? Yani bu anlamda baktığınız zaman Beşiktaş'ın şansı çok yüksek. Ama şu maçta alacağı 3 puan, ben Beşiktaş'ın yani bu hafta alacağı 3 puandan şampiyon olacağını düşünüyorum. Çünkü son haftaya kaldığı zaman Beşiktaş'ın şansı çok çok daha yüksek yani. O anlamda baktığınız zaman. Ama şu bir gerçek yani. Beşiktaş takımı bu sene senin de söylediğin gibi ortaya koyduğu mücadeleyle, oynadığı futbolla yani bu ligin gerçekten hak ederek şampiyonluğunun en büyük adayı olduğunu gösterdi. Ve şampiyonluğu da fazlasıyla hak ediyor. Sergen Hoca neticeler ne olursa olsun gerçekten tebrik etmek gerekiyor. Yani ısıttı bir kadroyla, yani sezon başı kimsenin çok fazla şans vermediği bir kadroyla Beşiktaş'ı bu duruma getirdi. Ve bütün oyuncularında maksimum derecede bir performans aldı. Ve en önemlisi de Beşiktaş takımında hiç kimsenin beklemediği oyunculardan çok büyük çıkışlar yakaladı. Bunlardan bir tanesi de Larin'di. Mesela Larin'in kimse bu kadar büyük şekilde beklemiyordu. Yani büyük bir patlama yapacağını beklemiyordu. Onun dışında Raşit Gazal'ın katkısı çok çok büyük oldu. Yani bana göre Beşiktaş takımının bu sene ligde şampiyonluğa götüren en önemli faktörlerden bir tanesiydi.
Rose soru işaretleriyle geldi bence. Sporting'de tabii oynayamayan bir oyuncu nasıl olur falan dendi. Tabii, ama Rose şu anda Süper Lig'in en iyi sağ bek.
Tabii Rozier aynı şekilde. Diğer şekilde Abubakar mesela çok önemli. Ama şimdi bu Abubakar'ın da son haftalardaki bu sakatlığı gerçekten düşündürücü. Yani Beşiktaş takımının en çok ihtiyacı olduğu dönemlerde, ki Cenk'in de olmadığı bir döneme denk geldi. Yani Cenk eğer oynasaydı belki Abubakar'ın sakatlığı çok fazla Beşiktaş'ı etkilemeyecekti, ama Cenk'in de olmamasından dolayı yani o bir sıkıntı yaratmaya başladı Beşiktaş'ta. O anlamda baktığımız zaman yine de bu oyuncular olmamasına rağmen Beşiktaş'ta oyuncuların ortaya koyduğu performans gerçekten alkışa değer, ki bunun da en büyük numarı başta Sergen Hoca ve yönetim kurulu. Yani yönetim kurulu da futbolcuların birliğini, bütünlüğünü bir arada tutmak için eline gelen bütün gayreti gösterdiler. O anlamda baktığınız zaman yani son iki haftada Beşiktaş çok şanslı. Yani onu ben söyleyeyim, size söyleyeyim. Yani bu, ben yıllarca o atmosferi yaşamış birisi olarak söylüyorum. Gerçekten yani bu saatten sonra Beşiktaş takımı eğer şampiyonluğu verirse hani çok çok mucizelere ne bileyim yani
aklımın ucuna talihsizlik olmuş olur. Talihsizlik olmuş olur. Başka şekilde yani ne bileyim beceri noksanlı olarak tarif edebilirim. O bakımdan buna izin vermeyecektir Beşiktaş. Ben öyle görüyorum, bilmiyorum ama.
Ben de öyle görüyorum. Ama tabii ki dediğim futbol gene de sahada oynanıyor. Tabii, buyur.
Ulvi abi, Abubakar'la ilgili spekülasyon yapıldı. Yani Abubakar işte sözleşmesini gerekçe göstererek oynamıyor, sakatlığı geçti deniyor ama sakatmış oyuncu. Ancak Göztepe maçında oynayabilirmiş. Nedir bu konudaki son durum?
Vallahi benim hiçbir bilgim yok bu konuda ama çok önemli bir oyuncu. Yani benim de bu kadar uzun sürede bir sakatlık olacağını tahmin etmedim. Yani çünkü Beşiktaş takımının çok ihtiyacı olduğu bir dönemde bu oyuncudan faydalanamıyor. Bilmiyorum, senin gibi ben de basından falan takip ediyorum. İnşallah o dediğin olay değildir. Yani bilerek oynamıyor değildir. Öyle bir şey yapıyorsa yani ben tahmin etmiyorum. Abubakar öyle bir oyuncu değil. Öyle
ben
bir
de tahmin etmiyorum.
Resimliğe kadar oynamazdı. Yani oynamazdı yani, en azından oynamazdı. O anlamda baktığım zaman inşallah bir an önce sağlıklı bir şekilde tekrar futbol hayatına dönün.
Sayın Ulvi Güveneroğlu Beşiktaş bölümümüzde sizlere seslendi. Ulvi abi çok teşekkür ederim katıldığınız
için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar
dilerim. İyi çalışmalar dilerim. Özel röportaj bölümümüze geçiyoruz. Sayın Rıza Çalınbay bizimle birlikte olacak birazdan.
Özgür Sancar, özel röportaj.
Hocam hoş geldiniz, merhaba.
Merhaba, hoş bulduk, iyi yayınlar.
İstanbul'a da hoş geldiniz hocam, Fenerbahçe maçı için geldiniz.
Evet, hoş bulduk.
İyi antrenmanlar, son antrenmanı yapacaksınız. Nasıl takımınızdaki son durum maç öncesi hocam?
Son durum pek şey değil yani, 3-4 tane arkadaşımız maalesef eksik. Oynatamıyoruz onları. Bu kadar çok önemli bir maç. Bizim açımızdan çok önemli. Beşinciye kaçısından. Onun için de tabii ki üzgünüz. Keşke onlar da burada olsaydı daha iyi olurdu ama yapacak bir şey yok. Onların yerine oynayan arkadaşlarımız inşallah en iyisini yapacaklar yani.
5 tane eksik var değil mi hocam takımınızda?
Evet, evet.
5 tane eksik var. Ama tabii ki etkileyecektir ama ne ölçüde etkiler bilmiyorum. Çünkü takım oyunuyla bir yenilmezlik serisi elde etti Sivasspor.
Evet. Şimdi tabii ki bu alternatif bir kadroyla gelmek var. Bir de tabii ki böyle eksiklerle gelmek var. Yani eksiklerde biz tabii öyle geniş bir kadromuz olmadığı için de onlar bizi maalesef etkiliyor tabii ki, ama biraz önce söylediğin gibi, sizin de dediğiniz gibi biz buraya hep takım oyunuyla geldik. Oynayan oynamayan fark etmiyor. Oynayan oynayan arkadaşlarımızın ben çok daha iyi oyuncaklarını inanıyorum. Çünkü bu bizim için de çok önemli bir maç. Bir de yani lige göre baktığınız zaman ligin gidişatı için de çok çok önemli bir maç. Bir de yapışan bir şekilde mücadelemizi verip buradan puanlarla ayrılmak istiyorum.
Hocam hoşgörünüze dayanarak şunu sormak istiyorum. Biliyorum çok da vaktiniz yok ama dün galiba bir televizyon programına katılmışsınız. Yenmek zorundayız ifadesi çok fazla speküle edildi. Sanki başka bir ifade kullanması gerekiyormuş gibi bir teknik direktörün. Siz de doğal olarak Sivasspor'un teknik direktörsünüz ve Sivasspor'u yenmek zorunda çıktığı her maçı, öyle mi? Bu çok fazla speküle edildi Fenerbahçe maçı öncesi. Tabii onlar, sizin Beşiktaşlı kimliğinizden de kaynaklanıyor. Ne diyorsunuz bu konuda?
Onlar yanlış anlamışlar. Ben öyle bir şey hayatta söylemem. Ben dedim ki bizim oradan puan ve puanlarla dönmemiz gerekiyor. Biz kendimizi düşünüyoruz şu anda. Yani bizim beşincilik şansımız var. Onu yakalamaya çalışıyoruz. Buradan bizim puan ve puanlarla dönmemiz gerekiyor dedim. Hı hı. O maç dedim ya, onlar olaya farklı bakıyorlar. Ben farklı bakıyorum. Yani ben takımı düşünüyorum. Sporu düşünüyorum. Çünkü bizim gerçekten ihtiyacımız var. Düşünün, iki tane maç var. Altay Spor bizden bir puan önde.
Evet.
Bizim buradan alacağımız puan veya puanlar bizim için çok önemli. Yani ben onu ifade etmeye çalışıyorum. Ama ben yani bu insanların böyle çarpık konuşmaları, böyle lafları değiştirip konuşmaları çok kötü bir şey. Yani tamam, benim Beşiktaşlı kimliğimden dolayı herkes farklı yere çekiyor ama Rıza Çalınbay'ın bir karakteri, bir kişiliği vardır. Ondan hayatta ödün vermez. Ama için hemen işime bakıyorum. Doğru dürüst futbolumuzu oynamaya bakıyoruz. Takımımızın kazanmasına bakıyoruz. Başka bir düşüncemiz yok yani.
Hı hı. Yani Fenerbahçe maçı olmasa, örneğin Karagümrük maçı olsa aynı zihniyette, şimdi aynı motivasyonla
yani
çıkacak.
Bizim için önemli yani, bakın evet. Herkes kendini benim yerime koysun. Benim şu iki tane maçı çok iyi şekilde bitirdiğim zaman belki beşinci olacağım.
Doğru.
Yani o bizim için çok önemli yani. Biz başka bir şey düşünemeyiz ki zaten o anda yani. Tabii ki bu Fenerbahçe maçı kolay bir maç değil. Bir de şu anda çok Fenerbahçe, bundan 10 maç önceki Fenerbahçe değil. Forma girmiş, çok iyi bir hava yakalamış bir takım oluyorsunuz. Ve bu da belki de Fenerbahçe için çok çok önemli ve değerli bir maç. Yani. Ve kolay bir maç değil.
Doğru.
Biz de biliyoruz bunun farkındayız. Biz de biliyoruz farkındayız. Senin dediğin gibi bizim de bir hedefimiz var, onların da hedefleri. Bizim işte Avrupa'ya gitmek 5. yolu. Onların hedefleri de farklı. Onun için yani insanlar başka şey aramalarına gerek yok. Yani. Çıkıp mücadele etsin. Tek sıkıntımız eksiklerimiz dedi. Başka bir şey demedim. Yani benim konuşmalarım. Size ne konuştuysam dün aynısını söyledim.
Anladım. Yalnız çarpıtılmış anladığım kadarıyla. Bunu da burada düzeltmiş olduk. Hocam.
Ya, maalesef.
Maalesef. Sivasspor 17 maçtır yenilmiyor. Tebrik ederim bu seriden dolayı. Ve Avrupa'da da en iyi iki takımdan bir tanesi oldu bu istatistiğiyle.
Evet.
Yani önemli bir başarı.
Tabii ki biz çok sıkıntılı günler yaşadık. Herkes bizim farklı düşündüler. Çünkü Avrupa'ya giden özellikle Anadolu takımları kesinlikle ya düşüyorlar veya da küme düşmekte zor kurtuluyorlar. Şimdi baktığınız zaman Başakşehir takımı kadro olarak her şey olarak bizden çok çok önde bir takım. Yani şey olarak, bütçe olarak, her şey olarak ve de geçen sene şampiyonu bir takım. Onlar bile sıkıntı yaşadılar yani. Onun için yani kolay değil. Oradan belli bir yerden çıkış yakalayıp tam 5.liğe kadar gelmeniz. Biz 14. sıradayken herkes bize farklı konuşuyordu. Farklı düşünceleri vardı bizimle ilgili. Ama biz geçen sezon nasıl bir sıra yakaladıysak aynı şekilde yine yakaladık. Yani aynı şekilde mükemmel bir çıkış yakaladık. Şu anda iyi bir yere geldik. Ben oyunculara bak kızamıyorum bile. Mesela Başakşehir maçında istediğimiz oyun olmadı ama yine de yok oldu. Benim tek üzüldüğüm hakem arkadaşımızın o penaltıyı vermemesi. Yani böyle net bir penaltıyı vermemesi. Yani başka bir şey değil. Onun için ben oyuncuları o zaman bile yani bıkkınlık, yorgunluk, her şey olabilir bizim oyuncularımızda. Çünkü çok önemli bir seri yaptılar ve çok herkes kapasitesini çok üstüne çıktı. Ve belki de kolay kolay yapılmayacak bir şeyi becerdik yani biz. Onun için de yani ben takımla gurur duyuyorum yani. Kalan iki tane maçımızla çok iyi bir şekilde bitirmek için elimizden geleni yapıyoruz yani.
Hocam sizin için en iyisini temenni ederim. Takımınıza, size başarılar dilerim. Çok teşekkür ederim katıldığınız için.
Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalınbay sizlere seslendi.
Sosyal bahsin tek adresi olan tuttur.com'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor.
Galatasaray bölümümüzdeyiz. Galatasaray yarın Denizli Spor deplasmanında olacak. Telefon attığımızda sevgili Aykut Erçetin var. Galatasaray'a başarıyla hizmet etti. Galatasaray'ın kaleciliğini yaptı biliyorsunuz. Aykut, yayınımıza hoş geldin. Merhaba.
Hoş bulduk Özgür. İyi yayınlar.
İyi çalışmalar dilerim. Kolay gelsin.
Sağ ol,
Aykut, seninle konuşmayı çok sevdiğim için, fikir teatisi yaparak çok şey ürettiğimiz için her zaman kendi düşüncemi söyleyerek başlıyorum sohbetimize. Benim bir tezim var. Sezon başından beri savunduğum bir şey bu. Kabul eder misin bilmiyorum, nasıl bulacaksın. Galatasaray'da özellikle de ön bölgede oynayan oyuncular eğer gerçek performansını sahaya yansıtırlarsa, yani takım organizasyonu iyiyse, Galatasaray bu ligde herkesi çok yener ve çok haftalar öncesinde şampiyon olmuştu. Çünkü ön bölgedeki oyunculara baktığımızda hepsi finalist. Finalleri yapan, şampiyon olan, kimisi Avrupa Ligi şampiyonu oldu, Arda Turan gibi, Radamel Falcao gibi, kimisi Latin Amerika şampiyonu oldu, Fernando Muslera gibi, Liverpool gibi dünyanın en iyi takımlarından bir tanesinde oynadı, Ryan Babel, Sofyan Feghouli yine winner denilen, kazanan oyunculardan bir tanesi. Bunlar eğer iyi oynuyorsa Galatasaray'ı yenmek çok zor. Ve derbi de böyle oldu. Ben böyle düşünüyorum. Ne diyorsun?
Ya şimdi zaten çok güzel özetledin ha. Hafta sonundaki derbi maçına bakıldığında, yani kadro, isim olarak, kariyer olarak Galatasaray'ın zaten çok bariz bir üstünlüğü var. Onun yanında da aynı zamanda özellikle bench genişliği ya da kadro genişliğine bakıldığında, yani Galatasaray takımında sonradan oyuna giren futbolculara bakıldığında, İşte forvet Mustafa Muhammed, Arda Turan vesaire çok üst düzey futbolcular var. Yani hem ilk 11'de hem bench'te, yani ilk 11'de bakıldığında isimli kariyerli Falcao'lar, Onyekuru'lar, Yedlin'ler derken bench'te Arda Turan'lar, Feghouli'ler, Mustafa Muhammed'ler. Yani gerçekten çok geniş ve güçlü bir kadroya sahip Galatasaray. Galatasaray sadece bu senenin en büyük sıkıntısı, İstediği gibi bir takım oturtamadı Fatih Hoca. Yani şimdi bakıldığında Beşiktaş'ın kadrosu Galatasaray'ın kadrosu kadar geniş mi? Hayır, kesinlikle değil. Ama Beşiktaş'ın ilk 11'i daha fazla mı oturmuş mu? Evet, daha fazla oturmuştu. Hı hı. Yani derbi maçına kadar. Oradaki dediğim gibi en büyük etken birbirine uyum sağlamalarıydı. Ve şu ana kadar aslında biz bunu daha fazla Beşiktaş'ta gördük. Ama derbi maçında nihayetinde Galatasaray artık bunu bir gösterebildi. Yani son virajı artık girmek üzereyken biraz geç mi kaldı, tam zamanı mı? Onu işte bu hafta sonu artık göreceğiz, bileceğiz.
Bakalım neler olacak. Ne diyorsun Galatasaray'ın şampiyonluk şansı için? Yüzde olarak konuşabilir miyiz? Bugün gazetelere baktığımda hep yüzdeler verilmiş ama sen mantıklı buluyor musun yüzde olarak konuşmayı?
Ya yüzde olarak zaten konuşmak çok zor. Yani şöyle konuşulması gerekiyor. Yani Beşiktaş isterse şampiyon olur, Beşiktaş istemezse ya Galatasaray ya da Fenerbahçe şampiyon olur. Özeti aslında bu kadar basit.
Doğru, her şey Beşiktaş'ın elinde.
Tabii ki, yani doğal olarak Beşiktaş iki maçını kazansa ya da bir maç galibiyet, bir beraberlik aldığı takdirde
otomatik olarak oluyor.
Otomatik olarak şampiyon oldu. Yani burada tek bakılacak taraf Beşiktaş nasıl şey sonuçlanacak olacak, ama diğer tarafta tabii ki hem Galatasaray adına hem Fenerbahçe adına onlar da mutlaka mutlaka maçlarını kazanması gerekiyor. Bir, şampiyonluk için. İki, ikincilik için sonuçta. İkincilik de sizi Şampiyonlar Ligi'ni elemeye taşıyor. O da çok çok, özellikle bu ekonomi şartlarında çok çok önemli bir etken, çok önemli bir faktördür.
O zaman Aykut, genel itibariyle Beşiktaş açısından bakmak lazım. Onu da soracağım ama şunu söyleyebilir miyiz Galatasaray adına? Yani Galatasaray için daha yüksek olasılık ikinci olarak ligi bitirmek, işte Şampiyonlar Ligi ön eleme oynama hakkı kazanmak. Daha yüksek ve mantıklı olasılık.
Ya şimdi bakıldığında bunun hiçbir mantığını aramaya çalışmayacak. Şimdi siz gidersiniz istediğiniz gibi istatistiklere bakarsınız, sonuçlara bakarsınız, analizler yaparsınız, şöyle böyle. Ama yıllar önce Otto Rehagel, meşhur Almanya'daki teknik direktör, Werder Bremen'den ikincilik şampiyon oldu, sonra direkt birincilik şampiyon oldu Kaiserslautern'dan, çok başarılı eden bir teknikti. Çok basit bir cümle kurmuştu. İstatistik, istediğiniz kadar sağdan sol yatırın, tek bir gerçek var. Bu top o çizgiyi geçmesi gerekiyor. Bu kadar basit. Beşiktaş'ta bunu iki maç üzerinde rakip takımdan daha fazla becerir. Şampiyon Beşiktaş. Eğer bunu yapamazsa ve Galatasaray maçlarını kazanırsa ya da Fenerbahçe maçlarını kazanırsa, olasılık orada tabii ki büyüyor. Ha, burada elinde sonunda Galatasaray ve Fenerbahçe iki maçı da mutlaka ve mutlaka kazanması gerekiyor. Şampiyonluk yarışının hedefinde devam etmesi için, bir, ikincisi de ikinciliği en azından yakalamak ya da bırakmamak Fenerbahçe ve Galatasaray adına konuşuyorum.
Galatasaray yarın Denizlispor'la deplasmanda oynuyor. Denizlispor'un küme düşmesi kesinleşti 2 hafta öncesinde. Ama Denizlispor tabii bir prestij mücadelesi verecek. Karagümrük'te oynuyor. Ligin görece istikrarlı takımlarından bir tanesi. Onları tebrik etmek lazım. Tesis, stat problemi derken buna rağmen çok iyi mücadele ettiler. Gerçekten tek tek bütün Karagümrük'te oyuncuları, yetkilileri tebrik etmek lazım. Beşiktaş'ın rakibi Karagümrük ilk maçı Olimpiyat Stadı'nda farklı kazanmıştı Beşiktaş, hatırlatıyorum. Göztepe deplasmanı Beşiktaş'ın son maçı. Galatasaray son maçını içeride Aslantepe'de Malatya ile oynayacak ki Malatya dün Çaykur Rizespor'u sirkülese etti 4 golle. Rahatladı ve ligde kalma problemi yok. Fenerbahçe yarın Sivasspor'la oynuyor. Az önce Rıza Çalınbay, biz Puanya'da puanlar almak istiyoruz. Bu da son derece doğal. Çünkü biz şampiyonluk hesaplarıyla ilgilenmiyoruz. Beşincilik davamız var. Buna bakıyoruz dedi. Ve en son hafta deplasmana gidecek Kayserispor deplasmanına. Onlar da kümede kalmak istiyorlar. Yani o zaman bir fikstür avantajından bahsedebilir miyiz? Eğer böyle bir değerlendirme yapacaksak bu üç takımdan hangisini daha avantajlı görüyorsun?
Ya şimdi bakıldığında hangi takım daha avantajlı olduğu biraz zor. Çünkü orada hep şey ön plana gidiyor. İstek ve arzu. Kendi takım ne kadar çok isterse o kadar çok maçı kazanır. Bakıldığında Galatasaray'ın aslında iddiası olmayan takımlara karşı oynadığı gözetebiliyoruz. Aynısı aslında Beşiktaş için geçerli. O tarafta bakıldığında aslında iddia ya da puan ihtiyacı olan en fazla rakibi oynayacak takım Fenerbahçe'dir. Yani bakıldığında. Yani çünkü hem Kayseri'den son hafta oynayacak. O da zor ve Sivas'ta tabii ki elinin sonunu hala da 5.liği kovalayacak.
Bakalım neler olacak. Derbide Galatasaray adına en beğendiğin oyuncu hangisiydi?
Tabii şimdi tek bir oyuncu ön plana koymak her zaman zor ama ben her zaman tercihimi kalecilerden yana kullanırım. Şimdi bana dersin ki hangi pozisyonda Mustafa çok büyük bir etki yarattı ki ama orada
bir tane... Demem, öyle bir şey demem. Öyle bir şey yani demem. Çünkü seni çok iyi anlıyorum.
Çünkü orada bir tane teke tek pozisyon var. Şimdi tabii ki tek bir pozisyon ama bir kaleci bir maçın kaderini tek bir pozisyonlarında belirleyebilir. O zaman her zaman eski takım arkadaşının ve dostum Mustafa'dan yana tercihimi kullanırım.
Ben sözlerimin başında söylediğim bir tezden bahsettim. Bunu yinelemek istiyorum. Bu çerçevede bir soru daha sormak istiyorum sana. Yani oynasın oynamasın. Tecrübeli oyuncular final oynamış, Şampiyonlar Ligi finali görmüş Arda Turan gibi oyuncular. Oynamadıkları zaman da takımı olumlu etkileyebilirler. Takım üzerinde bir ortak enerji oluşturabilirler. Ateşleyici olabilirler. Ki Arda Turan oyuna girdikten sonra bu avarajı lehimize çevirmeliyiz, ikili avarajı diyerek çok hırslı girdi oyuna. Ve golünü attı. Yani atak organizasyonlarında çok iyiydi. 15 dakika oynasa bile ne kadar oynuyorsa o süreyi maksimum değerlendiren bir oyuncu. Zaten Arda Turan'dan da beklenti bu. Bence görevini fazlasıyla yapıyor ama önderlik görevini de yapıyor. Falcao öyle yine çok fazla baskı yemesine rağmen Beşiktaş'ta oyunculardan topu doğru kullanmasını becerdi ve sağa sola çekerek savunmanın dengesini bozdu. Raim Bebel saydım 4 tane pozisyon var. 60 metreye %100 depar attı. Ben hiç bu kadar hırslı görmemiştim Raim Babel'i. Yani bu oyuncuların aslında motivasyonu ve Fatih Hoca'nın tabii Florya'da hafta boyunca verdiği motivasyon ve kamuoyu üzerinden verdiği mesajlar ki ben Fatih Hoca'nın bu işin siyasetini de derbiyle ilgili çok iyi yaptığı kanaatindeyim. Galatasaray'da çok daha yüksek bir kazanma arzusu ortaya çıkardı. Malum Beşiktaş'ın hep daha çok isteyen, kazanmayı isteyen taraf olduğunu görüyoruz. Taraflı tarafsız herkes bunu gösteriyor ama bu maçta roller değişti Galatasaray lehine. Ben böyle düşünüyorum. Ne diyorsun?
Yani aslında çok güzel özetledin. Yani tek tek futbolcuları sayabiliriz, anlatabiliriz, söyleyebiliriz ama aslında buradaki bana göre de en büyük etken Fatih Hoca'dır. Çünkü ilk başta ben ilk 11'i gördüğümde aslında ben bile biraz eleştirdim. Yani sonuçta şu anda...
Niye eleştirdin 11'i?
Şu anlamda çünkü performansı yüksek bir grafikçiden bir Kerem'i ya da bir Halil'i bekleyebilirdim. Yani ilk 11'de ya da Falcao'nun yerine Mustafa Muhammed tercih edilmez mi diye bir soru işareti aklımdaydı. Ama Fatih Hoca daha fazla.
İşte ben o yüzden bunu döne döne söylüyorum. Özür dilerim, sözünü kestim ama Aykut. Yani bu maç farklı bir maç. Bu maçta belki belli 90 dakikalar sezon boyunca değil ama belli 90 dakikalarda ön plana çıkabilecek. Bu maçları çok defa oynamış ve kazanmış oyuncuları tercih etmek mantıklıydı. Fatih Hoca'nın bunu yapabileceğini bilemeyiz ama tahmin etmiştim. Mesela savunmanın sağını ve solunu değiştirecek demiştim geçen hafta. Ve tecrübeli oyuncular bu maçta oynayacak demiştim. Fatih Hoca bu tercihte bulundu ve bu tercihin yanlış olmadığını gördük biz. Çünkü final bu tür zor maçları, geri dönüşü olmayan maçları oynamak bir maharet ve tecrübe işi. Galatasaray'da da bunu yapabilecek çok sayıda oyuncu var. Dolayısıyla niye bunları değerlendirmesin?
Yani doğru dediğin gibi sonuçta hoca da burada daha fazla tecrübe seçti. Ve tecrübeyle haklı olarak sahadan galibiyetle ayrıldı. Buradaki dediğim gibi o Fatih Hoca'nın da yıllar boyunca elde ettiği derbi tecrübesinden kaynaklanan bir karardı. Ve ne kadar doğru olduğunu tabii ki maç sonrası ve maçın gidişatına bakıldığında aslında doğru olduğunu diyebiliriz. Tabii ki şimdi burada da bir avantaj daha var. Galatasaray'ın bu tecrübeli oyuncularla bu maç oynamasıyla beraber belki yarın akşamki maç daha genç gibi yüksek performans grafiği çizen Halil'le Kerem'lere de
dönebilir. Fark bekliyor musun Denizli Spor deplasmanında?
Efendim?
Farklı bir galibiyet bekliyor musun Galatasaray'dan?
Ya sonuçlu galibiyet için Galatasaray çıkacak ve ne olursa olsun biliyorsun avarajda artı 9 bir fark olduğu için atabildiği kadar atmaya çalışacak. Bu kadar basit.
Galatasaray'ın avarajı 39, Beşiktaş'ın avarajı 45. Arada 6 fark var. İkili avarajda durum eşit. Şimdi Aykut, sana son sorum şu. Olayın motivasyon tarafı da çok önemli. Bence daha önemli. Tabii strateji önemli, saha içerisindeki taktik anlayış ama motivasyon açısından Galatasaray'da Fatih Terim dedi ki kazanan Gençler Birliği maçından sonra biz tabii ki kazanmak isteyeceğiz ama olmazsa Beşiktaşlı dostlarımızı alkışlarla uğurlayacağız dedi. Bence çok politik ve Galatasaray açısından baktığımızda doğru bir stratejiydi. Çünkü Fatih Hoca bunu en iyi yapan isimlerden bir tanesi. Oyuncularına da mesaj vermiş oldu. Hem ortamı yumuşattı çünkü son derece gergin bir ortam söz konusu. Üç takım arasında da hem ortamı yumuşattı Galatasaray ile Beşiktaş açısından, maçın tansiyonunu düşürdü ve biz daha çok dostça bu maça yaklaşmalıyız, doğru olan bu dedi. Hem de içeriye mesaj verdi, bakın alkışlamak zorunda bıraktırmayın, yani futbolcularına veriyor ve gerçekten varınızı yoğunuzu ortaya koymalısınız, böyle bir maç oynuyoruz mesajını verdi. Çok anlamlı bir mesajdı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nurçevi derbiden bir gün önce dedi ki tabii ki alkışlayacak dedi. Ama öncesinde de Galatasaray ile ilgili stahiş de bahsetti. Galatasaray'ın ne kadar büyük bir kulüp olduğunu, dostluk ilişkisi kurduklarını söyledi. Ben çok iyi niyetli bir biçimde bunu söyledim ama biraz maksadını aşan bir cümle olduğunu, belki bir iletişim problemi yarattığını düşünüyorum. Bu da Galatasaray'ı fazlasıyla motive etti, Galatasaraylı oyuncuları. Yani burada iletişim, futbolun siyasetini kullanma yeteneği de ön plana çıktı bence maçtan önce. Ne diyorsun?
Dediğim gibi sen zaten soruyu sorarken kendi çoğu şeyi cevapladın. Fatih Hoca'nın hiçbir zaman bir kullandığı cümle düşünmeden kullanmaz. Çok ince mesajlar bırakır. Dediğim gibi oradaki aslında dışarıya doğru evet Galatasaray'a layık, Galatasaray duruşuna sahip çıkan çok güzel bir cümle olarak tabii ki alkışlarız dedi. Ama aynı zamanda senin de özetlediğin gibi kendi hocana bir mesaj bırakıyor. Arkadaşlar size de bu bir mesaj olsun. Beni orada zor duruma bırakarak alkışlattırmayın. Gidin bu maçı kazanın. Çok güzel ifade ettin. Tabii ki orada şimdi yönetim ve hocanın arasında açıklamalar nasıl değerlendirir? Ben hep bunu söylüyorum. Hoca seviyesinde konuşur. Yönetim seviyesinde konuşur. Tabii ki Galatasaray'da şu anda biraz karma karışık durumlar olduğu için bu konuya çok fazla daha da derine girmeye gerek yok. Bence de Fatih Hoca tekrar orana göre de bir cevap vereceğini zannetmiyorum. Sonuçta orada eğer başkan, Beşiktaş kulübün başkanı bir şey söylediğinde Galatasaray başkanı bir şey söylemesi lazım. Onun dışında Fatih Hoca da bence daha fazla bir açıklama yapmaz diye düşünüyorum.
Sevgili Aykut, çok teşekkür ederim katıldın bize.
Ben teşekkür ederim
programımıza.
Çok sağ ol Özgür. Çok teşekkürler. İyi yayınlar.
Tekrar görüşürüz. Aykut Erçetin bizimle birlikteydi Galatasaray bölümümüzde. Bir kez daha söylüyorum Sayın Başkan Ahmet Nurçevi. Tabii ki iyi niyetli bir biçimde Galatasaray'a da duyduğu saygıyı dile getirerek bu açıklamayı yaptı ama son bölümde işte tabii ki alkışlayacak derken jestler, mimikler, bu ifadeyi kullanırken tercih edeceği tonlama bence çok önemliydi. İletişim sorunu derken bunu kastettim. Yoksa iyi sayıklarla, iyi düşüncelerle, halisane düşüncelerle zaten olması gereken bu. Biz dostuz, dostlar arasında da bu olur, kaybedersen alkışlarsın demek istedi ama sanki bir rest gitmiş gibi algılandı. Özellikle de Galatasaray taraftarlar arasında. Tabii Galatasaray taraftarının gösterdiği bu tepki sosyal medyaya yansıyor. Futbolculara yansımaması mümkün değil. Yani futbolcular bundan haberdar oluyor vesaire vesaire. Galatasaray için bir motivasyon kaynağı olduğu kesin. Ama Sayın Başkan da çok iyi niyetle yani böyle rest çekme amacı göstermeden, böyle bir amaç taşımadan halisane duygularla bunu söylediği kanaatindeyim Ahmet Nurçebi'nin. Şimdi Arda Turan'la maçtan sonra evimde asla olmaz dedi. Yani biz evimizde kimseye şampiyonluk sevinci yaşatmayız. Rekabet gereği ya da işte bizim itibarımız budur vesaire dedi. Biliyorsunuz Kadıköy'de Galatasaray'ın bir şampiyonluk macerası var. Buna istinaden acaba Beşiktaş'ta kazanır, Fenerbahçe Ankara'da kaybeder, Beşiktaş Galatasaray'ın stadında bir şampiyonluk heyecanı, mutluluğu, sevinci yaşar mı tartışmaları olmuştu. Bu da ayrı bir motivasyon kaynağı olarak maça yansıdı. Arda Turan'ın sözleri de maçtan sonra yaptığı paylaşımda bununla ilgiliydi.
Sosyal bahsin tek adresi olan tuttur.com'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Bir yorum.
Geçen hafta derbinin hakemi kim olur dediğimde Seçim Demirel'e haklı gerekçelerle Fırat Aydınus'un olacağını söylemişti ve aksi bir karar, aksi bir atama, başka bir atama beni çok şaşırtır demişti. Gerçekten de şaşırdı, biz de şaşırdık çünkü Seçim Hanım'ın ortaya koyduğu olguların son derece doğru olduğu kanaatindeyim. Adı üstünde olgu zaten, yani nesnel bir şey. Fırat Aydınus sezon sonunda bırakıyor ve bu sezon itibariyle en iyi performans sergileyen hakem olarak gözüküyor. Son derbisi olabilir, bu maça atanır demişti. Cüneyt Çakır atandı. Cüneyt Çakır'la ilgili ilk tespiti de oyun akışkanlığını kesebilecek aşırı derecede faul çalma alışkanlığının olduğu yönündeydi. Öyle oldu mu? Gerçekten de öyle oldu. Dedikleri çıktı mı? Çıktı. Seçim Demirel bizimle birlikte eski FIFA kadın yardımcı hakem. Seçim Hanım hoş geldiniz, merhaba.
Merhabalar, hoş bulduk Özgür Bey. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun. Geç oldu ama ben yine de anneler gününüzü kutluyorum. Dün anneler günüydü. Bütün annelerin anneler gününü kutluyorum.
Çok sağ olun, herkesin aynı.
Ben çok kötü bir performans gösterdiği kanaatindeyim Cüneyt Çakır'ın. Her iki penaltıda da hata yaptı. Ben her ikisinin de hem Beşiktaş lehine hem Galatasaray lehine verilen penaltıların doğru olmadığı kanaatindeyim. Galatasaray aleyhine verilen penaltıda hata yaptığını anladığı için hiç tereddüt etmeden doğrudan Falcao'nun Atiba ile girdiği mücadelede Falcao yerde kalınca penaltı noktasına gitti. Bence o hatasını telafi etme fırsatı olarak gördü. Ve ben hiç bu kadar Cüneyt Çakır'ın bir oyunun tansiyonu, ki futbolcu açısından tansiyon da çok yüksek değildi ufak tefek sürtüşmelerin dışında. Ama verdiği yanlış kararlardan dolayı oyunun altında kaldığını, bir hakemlik kudretini kullanmaktan uzak olduğunu gördüm. Ve kötü bir maç yönettiği kanaatindeyim gerçekten. Ne diyorsunuz?
Şimdi şöyle, tabii yani ben sizin kadar çok çok kötü olduğunu düşünmüyorum. Hani evet, işte konuştuğumuz gibi verdiği iki penaltı tamamen hakem yorumu gerektiren pozisyonlar, ikisinde de eğer isteseydi oyun devam edebilirdi. Ama hani kurallar çerçevesinde baktığımızda da bu iki pozisyona da penaltı çaldığı için de ya hani kesinlikle çalmamalı, %100 hata yaptı diyemiyorum.
Çünkü yani şunu diyebilir miyiz? Çok özür dilerim, sözünüzü kestim ama ya bu kadar da kolay penaltı verilmez. Yani bu kadar, futbol bu kadar basit olmamalı. Her pozisyonda da penaltı çalınmaz dedirtiyor mu insana bu pozisyonlar?
Dedirtiyor. Ya şöyle düşünelim. Eğer İngiltere Ligi'nden bir maç olsaydı, izliyor olsaydı ve bu iki pozisyona penaltı çalınsaydı, ayağa basma var. Yani sonradan görüntülerden hep bir şekilde gördük. Çekmeye zaten çekme de var ama işte çekme çok basit olurdu. Ben dedim mesela ilk izlenimim çekmeden yana oldu. Ya yani acaba çekiği için penaltı çaldı diye düşünmüştüm ama sonraki görüntülerde ayağa basmayı gördüm. Ama dediğim gibi devam ettirebilir miydi? Evet, devam ettirebilirdi. Ya da Galatasaray lehine çalınan penaltıda Falcao sarılma penaltı, ya hani içimize siniyor mu? Devam ettirse daha mı doğru olurdu? Bence de devam ettirse daha doğru olurdu ama çaldı. Evet, kurallar gereği çalınabilir mi? Çalınabilir. Dediğiniz gibi katılıyorum yani iki pozisyonda. Basit oldu.
Bu penaltı pozisyonlarından ziyade üzerinde durduğu konu sanırım Emre Akbaba'nın kaleye giderken Ensakala tarafından düşürülmesi. Elbette ki sol tarafta iki tane Beşiktaşlı oyuncu aynı paralelde koşuyordu ama topla giderken daha fazla ivmelenme, kaleciyle karşı karşıya kalma ihtimali vardı. Ensakala sarı değil kırmızı kart görebilir miydi?
Sosyal bahsin tek adresi olan tuttur.com'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Bahse girelim. bir yorum.
Sayın Seçim Demirel bir kez daha bizimle birlikte. Seçim Hanım tekrar hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
İkinci bağlantı için teşekkür ederim.
Rica ederim, buyurun.
Bu Ensakala'nın pozisyonu kırmızı kart mı yoksa sarı kart olarak mı değerlendirilmeliydi? Sarı kart olarak değerlendirildi, bu doğru muydu?
Kesinlikle hatalıydı. Ben bu maçın içerisindeki en net kararlardan biri, yani karar vereceksek eğer bir hakem olarak sarı mı kırmızı mı olur ya da bu iki penaltı için mesela hakem yorumu diyoruz, yorum yapabiliyoruz ama bu pozisyon, kaleye olan uzaklık, oyuncuların konumu, savunma oyuncularının konumu, topun kontrolü, hepsine baktığımızda bazı gol şansı kriterlerinin hepsi uyuyor. Bu sarı kart değil, kesinlikle bir kırmızı kart olmalıydı.
Peki. Beşiktaş'ta itirazlar daha çok hakemin inisiyatif aktını Galatasaray'dan yana kullandığı yönünde ki Galatasaray'dan da bu yönde itiraz geldi. Beşiktaş aleyhine maçın kaderini değiştirebilecek hata gördünüz mü maç içinde?
Sadece Galatasaray'ın 3. gol öncesinde oyun dışına çıkmayan bir top var. Yardımcı hakemin hatası aslında. Hakeme mal etmemek lazım. Ondan dolayı belki bu şekilde söylemler var ama sonuçta orada oyun durup tekrar başladı. Var hakem müdahale edilemez ya da o gol bu pozisyona bağlanamaz. Oyun çünkü yeniden başladığı için bir sürü zaman geçti, süre geçti, paslaşmalar vesaire vesaire. Sonuçta sizin de en başta söylediğiniz gibi her iki takım da memnun kalmadı. Cüneyt Çakır yönetimiyle her iki takım da memnun edemedi. Aynen konuştuğumuz gibi çok fazla düdük çalarak oyunu çok durdurdu. Ama son olarak da hani maça baktığımızda da evet hakem hatasından dolayı biz bu golü yedik diyebilecekleri bir pozisyon olduğunu düşünmüyorum.
Anladım. Sayın Seçim Demirel fikirlerini sizlerle paylaştı. Bakalım sondan bir önceki haftada neler olacak? Seçim Hanım var mı ekleyeceğiniz son bir şey?
Şimdi bu haftanın atamaları açıklandı biliyorsunuz. Galatasaray maçında Kadri Bitigen var. Fenerbahçe maçında Halis Özkahya, Beşiktaş maçında da Ali Palabıyık. Ben bu atamalarda da ciddi sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. Sadece MHK'yi eli çok zor durumda. Çünkü bütün maçlar aynı saatte oynanıyor. Hakem bulmakta zorlanıyorlar. Fakat Abdülkadir Bitigen'in Galatasaray maçını atanması ciddi bir hata. Çünkü daha Gençler Birliği maçında biliyorsunuz Gençler Birliği Galatasaray maçının var hakemiydi. Halis Özkahya maçının hakemiydi. Burada Babel'in hiç elle oynama olmadığı bir pozisyona var hakem olarak müdahale ederek de gol iptali gerçekleştirmişti. Şimdi de tekrar Galatasaray maçına atanmış. Bu atama çok tepki çekecektir. Galatasaray camiası hiç memnun kalmayacaktır diye düşünüyorum. Halis Özkahya da yine aynı şekilde o müsabakada ciddi hatalar yapmasına rağmen Fenerbahçe maçına atanmış. Bu da gerçekten ciddi bir hata. Dediğiniz gibi bekleyip görelim ama sorun yaşanacak gibi görünüyor bu haftaki maçlarda.
Babel'in eliyle aldığı gerekçesiyle iptal edilen Nizami gol Gençler Birliği Galatasaray maçında oldu değil mi?
Öyleydi ve müsabakanın var hakemi Abdülkadir Bitigen'di. Sahadaki hakemi uyararak bu gol iptalini gerçekleştirmişti.
Anladım. Peki. Seçim Hanım çok teşekkür ederim bir kez daha
ben
size.
Ben teşekkür ediyorum.
Tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.
Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Sağ olun. Eski FIFA kadın yardımcı hakem ve Sayın Seçim Demirel tespitlerini sizlerle paylaştı.
Sosyal bahsin tek adresi olan tuttur.com'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor.
İstanbul'un en büyük, en önemli ilçelerinden bir tanesi hiç kuşku yok ki Kadıköy. Kadıköy'de hem sportif hem de sosyal etkinlikler devam ediyor. Cadde 10K etkinliği ile ilgili bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Şimdi bu telefon bağlantısını gerçekleştirmeden önce bazı ön bilgileri de aktaracağım sizlere. Kadıköy Gençlik Spor Müdürü Sayın Orhun Güngördü bizimle birlikte, daha fazla detayı da o verecek. Bu hafta önemli tanıtımlar var bu organizasyonla ilgili. Kapsamının çok geniş olduğunu biliyoruz ama detayları Orhun Bey'den rica edeceğiz. Orhun Güngördü Kadıköy Gençlik Spor Müdürü şu anda telefon attığımızda. Yayınımıza hoş geldiniz, merhaba.
Merhabalar.
İyi çalışmalar dilerim. Kolaylıklar dilerim her şeyden önce.
Çok teşekkür ederim.
Detaylarını sizden rica edebilir miyim? Organizasyonu bize anlatabilir misiniz?
Organizasyonumuz şu şekilde. Biz zaten organizasyonumuzu kurgulamadan evvel zaten ana sloganımız hayata dönüyoruz. Malum koşullar, pandemi koşullarından sonra insanları nasıl hareket ettirebilmek adına bir de spor festivaliyle bir maraton, 10K maraton koşusunu nasıl bütünleştirdiğimiz konusunda bir öncelikli bir çalışma yaptık. Ondan sonra da 12 ve 13 Haziran'da tabii ki Atletizm Federasyonu'nun takvimine girerek ondan sonra da gerekli izinlerimizi alarak bu yarışı planladık. Kadıköy Belediyesi bu zaten bu koşularımız sadece bu sene değil artık bundan sonra aynı tarihler altında
devam edecek.
Tabii ki devam edecek. Hı
hı. Yani bunu bir gelene dönüştürmek için.
Aynen öyle. Aynen öyle. Yani insanları birazcık daha hareket edelim şu maraton koşularımızda. Bize dediğimiz gibi bizim birazcık farklı diğer koşularımızda yani bu eleştiri olarak algılamasınlar. Biz normalde pazar günleri oluyor hep koşular, hı, maraton, yarım maraton, 10K koşuları. Biz tabii ki yine pazar günü yapıyoruz 13 Haziran'da ama cumartesi günü de biz bir içerisinde zumba etkinlikleri, fitness etkinlikleri, yoga etkinlikleri, konser, çocuklarımız için ayrı bir alanda çocuk etkinlikleri, işte sponsorlarımızın ürün dağıtımları, tanıtımlar, şovların olduğu bir spor festivali haline getirmek istedik. Cumartesi günü de sabah saatlerinde başlayacak bir çocuk maratonumuz da var ayrıca. Çocuk maratonumuzdan sonra onu da bir spor festivali haline getirmek istedik. Yani insanlara birazcık daha hayata dönüyoruz mottosuyla harekete geçirmek istiyorum.
Tarihleri sizden bir daha rica edebilir miyim Orhun Bey?
Evet, 12 Haziran'da spor festivalimizin startını veriyoruz. 13 Haziran'da da sabah 9'da başlayıp ödül töreniyle birlikte saat 1 gibi bitecek bir 10K koşumuzda.
Ne güzel, harika. Yurttaşlar nasıl katılabilirler? Bu konudaki kriterler nedir? Onu anlatabilir misiniz?
Tabii ki şöyle bahsedeyim. Bizim cadde10k.com adresinden kayıt formunu doldurarak yarışımıza katılabilirler. Onların kitleri... Bizim kit dağıtım alanlarımızda kitlerini alabilecekler.
Kitler kullanacakları malzemelerden bahsediyorsunuz.
Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Sponsorlarımızın ürünleri var. Yarışta kullanabilecekleri tişörtümüz var. İçerisinde işte göğüs numaraları var. Çipler var. Derecelerini belirten çipler var. Onların da kitleri belirli noktalardan Haziran öncesi, 12 Haziran öncesi kitlerin dağıtımına başlanacak. Onun için o kayıt formunu düzgün doldurmanız gerekiyor. Adreslerini iyi yazmaları gerekiyor.
Doğru. Eminim oraya gelecek katılımcılar son derece hassas davranacaklardır salgın konusunda ki siz de bu konuda yüksek düzeyde bir hassasiyet gösteriyorsunuz.
Aynen öyle. Çünkü bir kurum olduğumuz için, halka hizmet veren bir kurum olduğumuz için bizim önceliğimiz halkımızın, vatandaşlarımızın, komşularımızın sağlığı bizim için ön planda. Biz zaten bunları sürekli dile getiriyoruz. Zaten katılımcılardan girişte HES kodu da sorgulanacak. Hı hı. Onun için biz diyoruz ki yani çok fazla kalabalık da olabilir ama biz insanlarımızı diyoruz
nasıl
ki...
Nasıl organize edeceksiniz?
Orada zaten belli alanlarımız var. Olanların çevrilmesiyle belirli bir katılımcı, kontenjan alacağız. Zaten yarışın startında da çünkü yaklaşık şu anda için 2000... küsurlarda katılımcı sayımız. Zaten belirli bir kontenjanımız olacak. Yani 3000 katılımcıda kesmeyi düşünüyoruz kayıtlarımızı. Çok da fazla kalabalık insanların sağlığını riske atmamak adına. Onun haricinde birazcık start ve finish yerlerin alanlarını birazcık daha geniş tuttuk. İnsanlar yani start verilirken de arka arkaya çok çıkmasınlar diye.
Anladım. Mesafeyi koyacak.
Yani mesafeyi koyacak. Sosyal mesafe kuralları, pandemi kuralları hep geçerli olacak.
Harika. Sayın Orhun Güngördü, Kadıköy Gençlik Spor Müdürü sizlere bu bilgiyi verdi. Çok önemli bir organizasyona imza atacak 12-13 Haziran'da. Bu organizasyonun detaylarını sizlerle paylaştı. Var mı ekleyeceğiniz son bir şey Orhun Bey?
Vallahi bu sağlık koşullarında maalesef yaşadığımız bu bir seneye aşkın süredir pandemi koşullarında tabii ki halkımızı, biz komşularımızı bekliyoruz yarışımıza. Hareket etmemizin zaten bu sağlıkla ilgili çok doğrudan orantısı var. Doğrudan ilgili. Biz de diyoruz ki pandemi kurallarına uygun bir şekilde bu koşumuzu yapalım ve bunu da senelerce inşallah Kadıköy Belediyesi sınırları içerisinde biz bunları gelenek haline getirip halkımızı hareket ettirmeyi planlıyoruz.
Peki. Yani
harekete geçirelim halkımızı.
Harika. Tebrik ederim sizi. Umarım harika bir organizasyon olacak.
Umarım.
Tekrar biz görüşürüz.
Çok teşekkür ederim. Alantı için sağ olun.
Sağ olun. Sayın Murat Sungur Özkan, Amazfit Türkiye Ülke Müdürü bizimle birlikte aynı konuyla ilgili konuşacağız. Konumuz Kadıköy'de gerçekleştirecek cadde 10K etkinliği. Yayınımıza hoş geldiniz, merhaba.
Merhabalar, nasılsınız?
Sağ olun, siz de iyisiniz umarım.
Çok teşekkür ederim, çok sağ olun.
eminim çok yoğun bir mesai içerisindesiniz değil mi? Organizasyonlar, organizasyon öncesi hazırlıklar, tanıtımlar vesaire. Nasıl gidiyor çalışmalarınız Murat Bey?
Evet, kesinlikle hem Türkiye'de hem Türkiye'ye yakın ülkelerde bu ve benzeri spor aktivitelerini yapmaya çalışıyoruz. Ama ilk başta Türkiye ile başladık. İnşallah güzel bir şekilde devam edeceğiz benzeri çalışmalara.
Ne güzel. Hangi ülkelerde yapıyorsunuz bu organizasyonu başka?
İtalya'da, İspanya'da, Almanya'da, Yunanistan'da, Montenegro'da, Karadağ'da. Zaten ben şu anda oradayım.
Harika. İspanya'da hangi kentte yapıyorsunuz Murat Bey?
Öncelikle Madrid'de ve Barcelona'da. Ana ofis Madrid'de.
Harika. Sevindim. Yani çok çok önemli organizasyonlar ve bu salgın koşullarında bu organizasyonları gerçekleştirebilmek gerçekten büyük bir başarı. Ve tabii çok, çok yoğun bir emeği
gerektiriyor. Bu yaz boyunca benzeri aktivitelerimiz olacak. Ama bunu şöyle açıklayayım. Ben bu yakın ülkelerden hem destekli hem de sorumluyum. Asıl sorumlu olduğum alan tabii ki Türkiye. İlk başlangıcı bizim ülkenin sayesinde oldu. Biz projeyi bize getiren arkadaşlarımızın sayesinde bunu sunduğumuzda genel merkezin çok dikkatini çekti bu alan.
Niçin dikkatini çekti? Temel buradaki motivasyon neydi şirketin?
Evet. Çünkü katılımcı sayısı burada çok önemliydi onlar için. Ve mevcut dönemde bu ülkelerde tabii ki bizim genel merkezimiz Çin'de olduğu için Çin'de her şey normalleşti. Bu ülkelerde bir normalleşme süreci uzadığı için merak ediyorlardı. Bu anlamda kontrollerin iyi olduğunu gördüğünde yeniden işte zaten bizim de motonuz hayata dönüyoruz. İşte mevcut dönemde normalleşme sürecini desteklemek adına ve insanların da bu alanda eğilimlerinin işte giyilebilir teknolojilere daha çok yatkın olduğu, işte daha çok eğilimin arttığı dönemi de desteklemek için, daha çok bilinci artırmak için bu tür aktivitelere destek alma kararı aldı ve devam ediyor süreç.
Harika, çok sevindim. İspanya bu arada bu haftadan itibaren normalleşmeye başlıyor. Hatta spor müsabakalarına belli oranda seyirci alınacak. O bakımdan avantaj. Umarım Türkiye'deki organizasyonda harika geçecek. Siz bu kadar yoğun, bu kadar ülkeyle koordinasyon halindeyken ayın 12'sinde yani Haziran'ı kastediyorum. Türkiye'de olabilecek misiniz Kadıköy'de?
Kesinlikle. Biz de benim çalışma arkadaşlarım zaten aktivite alanında kendi fuar alanımız diyorum. Fuar alanı gibi olacak daha doğrusu. Orada bir gösterim alanımız olacak. Oradaki katılımcılarla birebir de buluşmak, o etkinlikte o havayı solumak, gene yarışta ve bizzat yarışarak biz de çünkü bir spor yapan kişileriz. Spora dahil olup o havayı solumak için orada olacağız.
Harika.
Yöneticilerimizle birlikte.
Harika.
İnşallah sizi de bekleriz.
İnşallah. Yani inşallah. Fırsatımız olur. Tabii ne güzel. Neden
çünkü
olmasın?
Burada bu alanda bizim genel merkezimizin bu organizasyonu kabul etmesindeki en önemli etkenlerden biri öncelikli dünyanın hani başkenti diye tabir edilen İstanbul olması.
Doğru.
İstanbul'da Kadıköy gibi bir alanda olması. Bizim raporlarımızda uzun bir sürede yer aldı. Yani bir ayda kabul ettik bu süreci yapabilme ve sponsorluğu, desteği alabilmek için. Bunlar kolay süreçler değil. Siz de tahmin edersiniz.
Doğru.
Bu anlamda bu iki etkenin hani öncelikle İstanbul sonrasında Kadıköy gibi Caddebostan gibi bir yerde olması bunlar da önemli etkenlerdi.
Harika.
Çünkü güveniyoruz bu olanlara.
Çok sevindim. Ben de umarım orada olacağım. Bir mani çıkarsa. Çünkü spor benim hayatımın değişmez bir parçası. Hem profesyonel sporculuk hayatı ve her günde spor yaptığım için bu organizasyona çok büyük bir önem veriyorum. Çok teşekkür ederim. Buyurun.
Biz de zaten şöyle ekleyeyim. Özür dilerim.
Estağfurullah.
Yani hem iş hayatında hem de özel hayatta bu alanlarda çok yani zaten iş hayatımız gereği bu alanda olmak zorundayız. Özel hayatta da hem kendim hem aile bireylerim ki kardeşim milli sporcu benim de. Hı hı. Bu anlamda bu alana olan yatkınlığımızdan dolayı bu tür şeyler dikkatimizi hem çekiyor hem de bu alanda faaliyeti yani daha çok faal olma, daha çok yakın olma, daha çok hani ilişkileri sürdürme gibi şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Umarım devam eder. Biz yapmaya devam edeceğiz. Bu ve benzeri sporları inşallah yeniden karşılaşırız. Yeniden aynı bu muhabbetleri yapar oluruz. Mutlu, sağlıklı, huzurlu bir şekilde.
Umarım. Başarılarınızın devamını dilerim Murat Bey. Organizasyonlarda hepsinde yine başarı diliyorum size. Umarım muvaffak olacaksınız. Gayet başarılı bir organizasyon gerçekleşecek sizin adınıza.
sporcularımız zaten bizi biliyor. Hani marka olarak biliyorlar. Bu anlamda nasıl bir, yani yeni dönemde, mevcut dönemde insanların, tabii siz de biliyorsunuz profesyonel sporcuymuşsunuz. İnsanların artık veri ölçümleri yapmaları vesaire bu dönemde çok önemli.
Çok önemli.
Bilebilir teknolojiler de işte akıllı ayakkabılar, akıllı bileklikler, işte gözlükler ki bu alanları biz en iyi icra eden markalardan biriyiz. Bu verileri hem databankta hem hardware dediğimiz işte hem software tarafında iyi geliştirdiğimiz için bizi sporcular tercih ediyor. Biz de onlara iyi bir veri sağlıyoruz. Ve ileriki dönemlerde daha farklı şey yapılar olacak. Yani buluşuyoruz yeniden.
Peki.
Çok teşekkür ederim.
Amazfit Türkiye Ülke Müdürü Murat Sungur Özkan konuğumuz.
Evet.
Çok
evet.
Teşekkür ederim Murat Bey.
Ben teşekkür ederim. Müteşekkirim. Sağlıklı günler dilerim.
Sağlıklı bir günler.
Güne davet ettiğiniz için. Sağ olun. Görüşmek üzere.
Hoşçakalın. Değerli İncer Fenerbahçe bölümümüzdeyiz. Teknik direktör Mustafa Özel bizimle birlikte. Hatırlatmaya gerek var mı bilmiyorum. Hepiniz biliyorsunuz ama yine de söylemek gerekiyor. Fenerbahçe'nin formasını başarıyla giydi futbolculuğunda. Hocam hoş geldiniz.
Özgür merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Nasılsın?
İyi çalışmalar dilerim hocam. İyiyim, siz nasılsınız?
İyi valla şükür.
Sesiniz gayet iyi geliyor.
Çok
bomba
iyi,
süper. Gibi.
Sıkıntı yok, Allah'a şükür.
Harika. Allah iyi versin. Hocam, Fenerbahçe Ener Valencia'nın son saniyede attığı golle kazandı. Mesut Özil çok daha fazla kendisini gösterdi. Tabii eski Fenerbahçeli Alper Potuk da çok tehlike yarattı Fenerbahçe kalesinde. Maçın ilk bölümünde golü bulan, daha fazla tehlike yaratan, Fenerbahçe savunmasını zorlayan ki bireysel bir hatadan Ozan'ın kaptırdığı toptan yedi golü Fenerbahçe. Ama buna rağmen pozisyon da verdi. Ama sonradan ikinci yarıda oyuna ağırlığını koyan bir Fenerbahçe gördük. Genel itibariyle böyle okursak Ankara Gücü deplasmanını Fenerbahçe adına hata yapmış olur muyuz? Ne diyorsunuz?
Ya vallahi Özgür, Allah dediğim gibi yani çok zor bir deplasmandan 3 puan aldı Fenerbahçe. Çok önemli 3 puan aldı. Çünkü Ankara Gücü gerçekten konum olarak düşme potasında, çok iyi oyuncuları var. Tabii Alper Potuk hem gol attı, bir de birkaç tane de net pozisyonları vardı.
6 pasın üzerinden 2 tane yüzde 100 kaçırdı.
Tabii 2 tane net. Yani kırılma anları bence o, bir de artı Emre Belezoğlu'nun yaptığı müdahale kırılma anı oldu. Biliyorsun Mert Hakan'ın yanında şu oyundan alıp Gökhan Gönüllü sağ beke alıp Ozan Tufan'ı da esas mevkisi olan mevkisini aldıktan sonra Fenerbahçe tamamen oyunu eline aldı. Maç 1-1 giderken artı 90'da attığı golle de Fenerbahçe 6-3 puan aldı Ankara'dan. Çok önemli bir 3 puan aldı.
%100 şampiyonluk yarışına tutundu ki Galatasaray'ın derbide kazanmış dedi. Olması Fenerbahçe'yi de avantajlı kıldı bu anlamda.
Avantaj yani, kıldı, bir de ben de
var. 3 puan çok daha anlamlı hale geldi.
Tabii şimdi maçtan sonra da zaten Emre Belezoğlu'nun ekibin, oyuncuların sevinçleri gerçekten görülmeye değerdi. Bir de uzatmada attığınız gol hem takıma da moral geliyor hem de çok heyecan veriyor. Özellikle Ankara deplasmanında Fenerbahçe bence şampiyonlukta ben de varım dedi. Son 2 haftaya girdik. Çok önemli 2 hafta var. Ben açık söyleyeyim, bir teknik direktör, bir eski futbolcu olarak son yıllarda izlediğim en heyecanlı lig Özgür.
Evet. Hocam ne diyorsunuz Fenerbahçe'den son 2 haftada? Yarın Sivas Spor maçı var ve son hafta Kayseri Spor deplasmanı, 2 tane Anadolu takımı. Bir tanesi güçlü. 17 maçtır yenilmiyor Sivas Spor, yarınki rakip. Kayseri Spor'da kümede kalma mücadelesi veriyor. Ne diyorsunuz?
Yani Fenerbahçe Sivas maçı evet çok önemli bir maç. Yani 2 maçı da almak zorunda Fenerbahçe şampiyonluğu oynamak istiyorsa Özgür. Rakiplerinde puan kaybetmesini bekleyecek. Bence Fenerbahçe son 2 maçı da alacağını tahmin ediyorum. Ama son maç Kayseri, biliyorsun Kayseri de şu anda düşme potasında.
Evet hocam. Kayseri Spor 17. sırada 40 puana sahip. Hemen arkada 18. sırada Ankara Gücü var, 38 puana sahip. Yani çok tehlikeli bir noktada.
Çok tehlikeli maçta ama işte Beşiktaş'ın biliyorsun Karagümrük'le Göztepe maçı var. Göztepe maçı var. Onlar da çok önemli. Fenerbahçe maçları kazanıp artık rakibin puan kaybetmesini bekleyecek Özgür.
Sizce Beşiktaş'ın kaybetme olasılığı var mı? Yani teorik olarak baktığımızda var da güç dengesine ve Beşiktaş'ın oynayacağı rakiplere ya, baktığımızda Karagümrük,
yani
Göztepe.
Son haftalar biliyorsun iddiası olmayan takımların genellikle kendi as oyuncularını oynatmıyorlar. Ondan sonra maddi öne de bakıyorlar ama tahminim rakipler Süper Lig'de takımlar full kadreyle oynayacaklar. Futbol son haftaya kadar, son dakikaya kadar belli olmaz. Biliyorsunuz yıllardan beri şampiyonluğu kaybeden çok takım var öyle. Ondan dolayı son haftayı görmek lazım. Son hafta çok önemli.
Bence Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş puan kaybeder kaybetmez bilmiyorum ama Fenerbahçe'nin bence iyi bir avantajı olduğunu hissediyorum.
Mesut Özil ağırlığı koyuyor mu, kendini buluyor mu, görüyor, nasıl görüyorsunuz onu hocam?
Mesut Özil gerçekten dünya futbolunda kendini kanıtlamış, çok kaliteli bir futbolcu. Tabii şimdi kolay değil, 6-8 aydır top futbol oynamıyordu Mesut. Geldiğinde Fenerbahçe'ye de form yakalamaya başlamıştı ama biliyorsun talihsiz bir sakatlık yaşamıştı. O sakatlıktan sonra Mesut Fenerbahçe çok faydalı olacak Özgür. Yani gerçekten bir oyuncu olarak hem insan olarak hem kalite olarak Fenerbahçe ilerleyen yıllarda çok faydası olacağını tahmin ediyorum.
Peki. Hocam.
Çünkü yeni başka bir lige geldiği için biliyorsun hep Avrupa'da oynadığı için bizim Türk futbolunda biraz ayak uydurması için biraz daha zamana ihtiyacı var.
Yaptığınız değerlendirmeden dolayı çok teşekkür ederim hocam.
Özgür, ben teşekkür ediyorum sana ve ekibine şükranlarımı sunuyorum. Bizi dinleyen herkese sevgilerimi sunuyorum.
Tekrar görüşürüz hocam. Ağzınıza
çok
sağlık.
Çok mersi. Teşekkürler. Sağ olun.
Fenerbahçe bölümümüzde konuğumuz teknik direktör Mustafa Özerdi. At yarışına gitmek zorundayız. Öncesinde reklamlar var. Bir bandımız var mı? Var. Bir bandımız var. Fenerbahçe bölümümüzden çıkmayacağız. Devam edeceğiz. Sayın Ali Koç maçtan sonra, kazanılan Ankara Gücü maçından sonra bakalım ne söylemiş.
Evet, dramatik bir maçtı. İki takım için de 3 puan çok çok önemliydi. Bir puan ikimize de tam yaramıyordu. İlk yarı Ankara Gücü 3-4 yapabilirdi. İkinci yarı biz 3-4 yapabilirdik. Kafa kafaya gitti maç. Sonra uzatmaların galiba son 1-2 dakikasında tam kimin golü attığını bile göremedim. Sonra öğrendim. Ve güzel bir atakta güzel bir fırsat yakaladık. Golümüzü attık. Aynen yarışa devam ediyoruz. Biz sezon başından beri takımıza inandık. Sonuna kadar inandık. Zamanı geldi vites arttırdık. Zamanı geldi duraksadık. Zamanı geldi iyi futbol oynadık. Zamanı geldi kötü futbol oynadık. Son 15 dakikaları zor geçirdik vesaire vesaire. Biz sonuna kadar inandık takımımıza. İnanmaya da devam edeceğiz. 2 hafta var. Artık Allah ne gösterir? Gelişmeler neyi gösterir? Bilmiyorum. Ama biz sonuna kadar bu mücadelemizi verdik. Buraya kadar da gelirken ne kayırıldık, ne ittirildik, ne yerde hangi birine destek aldık. Hatta aksine çoğu kez mağdur olduk. Pek çok puanımız harap oldu. Orada da mümkün oldukça kontrolü kaybetmeden sakin davranmaya çalıştık. Ama şunu da söylüyorum, biz buraya kadar tertemiz geldik. Sonuna kadar da tertemiz gidecek. İnşallah bizim lehimize gelişmeler olur. Mutlu sona ulaşırız. Ulaşamazsak da en azından çok çok önemli olan, Şampiyonlar Ligi vizesi almanızı sağlayacak yol olan ikinciliği garantilememiz lazım. Ankara Gücü'ne çok iyi top oynuyorlar. Yani bu oynadıkları topun karşılığı bu olmaması lazım. Onu da söylemek istiyorum burada. Yeri geldi arka arkaya %100'lü gollük pozisyonlar yakaladılar. Onlara da şans diliyorum, başarılar diliyorum. Süper Lig'e yakışıyorlar. Taraftarıyla, kültürüyle, tarihiyle bence oynadığı futboldan da. Onların da yolu açık olsun diyorum. Parti Başkanı'na ve tüm yönetim kurullarına da sıcak misafirperverlikleri için teşekkür etmek istiyorum. Emre Hoca'nın gerek sportif direktör olarak, gerek de şimdi teknik direktör ve sportif direktör olarak performansından son derece memnunuz. Siz de sahaya yansıdığını görüyorsunuz. Evet. Sahada bir inanç var, arzu var, birlik, beraberlik var. Sonuna kadar mücadele var. Keşke bu daha önce de olsaydı. Yani hoca değişine gerek olmadı ama Emre Hoca'nın, kaptanımızın bugüne kadar performansından memnunuz. Bundan sonrası ne olur? Lig bitince oturacağız, bakacağız, konuşacağız. Ama şu an bizim tek bir odak noktamız var. O da son iki maçı alıp rakiplerimizin sonuçlarını beklemek. Sayın Alper Fişen çıktı, anlattı. Akşamüstü dün Sayın Selahattin Bey birkaç kelime sarf etti. Herhalde Türk futbol tarihinde konuştuktan 30 dakika içinde PFDK'ya sevk edilen herhalde ilk kişidir. Ne kadar hızlı hareket ediyorlar. Keşke hızlı hareket edip hafta başında konuyu ele alsaydı federasyonumuz. Bize göre net bir kural hatası var. Sebeplerini bir daha söylüyorum. Konu offside mi değil mi konusu değil. Konu offside ama offside'den önce daha top oraya varmadan yapılan bir faul var. Bu hakemin karar vermesi gereken bir karardı. Dolayısıyla hakemin raporunda yazanın aksine, yani offside'dı. Dolayısıyla kararın değiştirilmesi aksine ilgili maddeye istinaden televizyona, VAR'a gidip çağırıp seyretmesi gerekirdi. Kural hatası bundan ibaretti. Ama bundan çok daha ağır kural hatası vardı. Samsun Spor maçında. Ben bunu dün getirmek zorundayım. Yani burada ek raporlar istenerek hakemlerden ayıplar örtbas edilemez, edilmemeli. Ayıplar örtbas edilmemeli ki hatayı yapan, ayıbı işleyen 10 kere düşünsün. Sadece o değil. Bütün hakemler düşünsünler. Ya ben bunu öyle yaparsam maç alamam. Şimdi siz bunu yapıyor hakemi 3 gün sonra maça atıyorsunuz. Zaten orada işareti veriyorsunuz. Diyorsunuz ki ben kural hatası, moral hatası dinlemem. Yani şimdi bir kere süreç yönetim dedim ya demin. Normalde böyle bir itiraz varsa, inanmasanız da itirazın konusu sonuçlanana kadar hakeme maç verilmez. Etik olarak verilmez. Ama sizler kendinize göre takımlara aynı takım üstü iki hakem vermek, öyle yapmak, böyle yapmak, cezalar vermek. Yani böyle savaş açıyorsunuz. Yani saçma sapan bir yaklaşım. Sizin mevcudiyetiniz bizler için. Samsun'da, Samsun Spor maçında yaşanan olayları hepiniz biliyorsunuz. Sarı kart gösterdi düşündüğü bir kişiye bir sarı kart daha gösteriyor. Kırmızıdan atıyor. Sonra anlıyorlar ki sarı kart yoktu. Aman kural hatasına girmesin diye rapora ben direkt kırmızı kart verdim. Halbuki o sarı kartı iptal ettiyse çıkarttı böyle yapıp işte hepinizi müdahale edip sonra kırmızıyı çıkarmıştı. Ülkemizde bu yaşandı arkadaşlar. Ve bunu yok efendim MHK yanlış duruma düşmesin, hakemler ofsaydı düşmesin diye raporlarla, ek raporlarla örtbas ettiler. Samsun Spor camiası, başkanı ne kadar bağırsa, ne kadar serzenişse bu saklıdır. E bizde de aynı şey oluyor. Dolayısıyla yani hayretler içindeyiz. Zaten 12-15 puanımız hakem hataları yüzünden ciddi anlamda hepinizin bildiği maçlarda heba oldu. Biz buraya tertemiz geldik, tertemize devam edeceğiz. Yok işte maçın hakemi öyleymiş, maçın hakemi böyleymiş lan demeyeceğiz. Ama söylemek istediğim trajikomik olaylar. Radyo Spor!
Sosyal bahsin tek adresi olan tuttur.com'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor.
Az önce Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un maçtan sonra yaptığı açıklamaları dinledik. Metin Sipahioğlu, Fenerbahçe'nin iletişimden sorumlu yönetim kurulu üyesi, Fenerbahçe Televizyonu'nda açıklama yaptı. Bundan dinliyoruz.
Dün başkanımızın da vurguladığı gibi biz sezon başından beri hiçbir maçımızdan önce rakiplerimizle ilgili garip söylemlerde bulunmadık. Hakemlerle ilgili asılsız iftiralar, yalanları ortaya koymadık. Yalan üretimleri, iftira üretimleri yapmadık. Ama rakiplerimiz özellikle de maalesef bir tanesi iletişim anlamında bunu sezon boyu bir strateji olarak kullandı. Ve algı operasyonları ve iftiralarla hem rakiplerini, oynayacağı rakiplerini hem de hakemleri maçlardan önce çok ciddi etki ve zan altında bırakmaya çalıştılar. Yani etki altında bıraksalar bir yerde tamam ama bir de zan altında bırakmaya çalıştılar. Hem hakemlere hem de rakiplerine maçlardan önce iftira ve yalanlar atmaktan çekinmediler maalesef. Bunu tüm spor kamuoyu özellikle son birkaç haftada dozu çok artmış şekilde gördü. Birazdan birkaç örnek de vereceğim. Ama maalesef bütün bunları yaparken bir de bunun üzerine sağda solda kulağımıza geliyor. Spor dünyası çok küçük bir dünya. Sağda solda da bu stratejilerini övünerek işte nasıl başarıya ulaşıyoruz görüyor musunuz gibi de anlattıklarını da hepimiz tüm spor kamuoyu biliyor. Çünkü bu bir iletişim stratejisi. Yani bu bir strateji olarak yapılan bir şey. Bunu da sağda solda övünerek anlattıklarını da herkes biliyor. Yani spor yorumcuları da biliyor. Bizler de biliyoruz. Diğer yöneticiler de biliyor. Maalesef bunu da övünerek anlatıyorlar işin acı tarafı. İletişim stratejisi olarak bazı oyuncularına verdikleri röportajlarda Josef de Souza'yı kastediyorum. Bunu da açıkça söyleyeyim. Hiç şey yapacak halimiz yok. Fenerbahçe Spor Kulübü isim de saklamaz. Josef de Souza'yı kastediyorum. Eski oyuncumuz maalesef. Oynadığı bir rakipleriyle oynadığı maçtan sonra resmen bunu dün bazı yorumcular dile getirdi. Teşvik primi iddialarında, imalarında bulunacak kadar da yani Josef de Souza bunu söyleyecek bir oyuncu değil. Bunu söyletiliyor ona belli ki. Geçmiş maçlardan bahsediyorum. Bu kadar oyunculara da bunları iletişim stratejisi olarak söyletecek kadar gözlerinin döndüğünü tüm kamuoyu da gördü. Yani maalesef burada bir göz dönmüştü söz konusu işin acı tarafı. Aynı zamanda yine teknik direktörlerin sene sonunda konuşacağım, açıklayacağım çok şey olacak diye tırnak içinde söylüyorum. Şantaj içeren komik imalarını da görmeye başladık. Şimdi dediğim gibi ligin bitimine 2 hafta kaldı. Bizim kalan haftadaki rakiplerimiz Sivasspor ile oynayacağız önce. Akabinde Kayseri deplasmanımız var. Bu iki takım da çıkacak yine bize karşı son saniyeye kadar mücadelelerini verecekler. Belki de puanları bizi şampiyonluktan edecekler. Olabilir, futbolu göreceğiz. Şampiyonluk yolundaki bir diğer takım olan Galatasaray'ın rakipleri Denizlispor ve zannediyorum Yeni Malatya. Onlar da yine aynı mücadele verecekler. Beşiktaş'ın diğer şampiyonluk yolundaki takım olan Beşiktaş'ın rakipleri de Karagümrük ve Göztepe. Tüm bu takımlar çıkacaklar onurlarıyla, gururlarıyla, alın terleriyle mücadelelerini son dakikaya kadar verip aslanlar gibi mücadele edecekler. Şimdi sakın ama sakın buradan çok ciddi şekilde bazı kulüpleri artık açıkça uyarıyoruz. Çok iyi dinlesinler. Sakın ama sakın kalın 2 haftada çıkıp rakipleri baskı altına alıp iftiralar atmaya, operasyonlar yapmaya, yine aynı şekilde hakemleri etki altına alıp, zan altında bıraktırıp, operasyon yapıp, iftira atmaya çalışmasınlar. Bakın buradan Fenerbahçe Spor Kulübü adına söylüyorum. Bu sefer tepkimiz çok sert olur. Altından kimse kalkamaz. Yani Son iki haftada mertçe, aslanca tüm takımlar mücadele etmelidir ve edecektir de. Sonucunu da iki maç sonunda görmeliyiz. Kim ligi nerede bitiriyorsa hakkıyla, kalan iki haftadaki maçlar için konuşuyorum hakkıyla. Çünkü evvelden çok haksızlık oldu da neler yaşandığı malum. 10-15'e yakın bizim gasp edilen puanımız var. Ama kalan iki haftada en azından hakkıyla herkes mücadele etsin. Bütün rakipler ve şampiyonluk takımlar hakkıyla mücadele etsin. Aslanlar gibi herkes savaşsın. Çatır çatır maçlar olsun. Kim de ligi nerede bitiriyorsa bitirsin. Ama kimse algı operasyonları yapmaya çalışmasın. Tepkimiz bu sefer çok sert olacak. Bunu herkes bilsin. Şimdi buradan spor basınına da buradan çok ciddi bir çağrı yapıyoruz. Her kim ki çıkıp rakipleri, hakemleri son iki haftada baskı altına almaya çalışırsa, aman benim maçım kolay geçsin, aman rakip fazla beni zorlamasın diye algı operasyonları, rakipleri iftiralar atmaya çalışırsa, soyunma odalarında, devre aralarında rakiplere, hakemlere yine baskı yapmaya çalışırsa, objektifim diyen tüm spor kamuoyu, tüm spor yöneticileri de çıkıp bu kişi ve kulüplere en ama en sert tepkiyi göstermelidir. Çünkü bu iş, bu iftiralar, bu algı operasyonları, sağda solda başarı hikayesi diye anlatılan bu iletişim stratejisi, bu gözü dönmüşlük artık kabak tadı verdi ve kimsenin de tahammülü kalmadı. Bütün sene yapmadılar, bari son iki hafta mertçe mücadele etsinler.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Metin Sipahioğlu'nu dinledik. Fenerbahçe Televizyonu'nda bu açıklamayı yaptı. İletişimden sorumlu yönetim kurulu üyesi. Trabzonspor bölümümüzdeyiz. Giannini Semedo ve Flavio da Silva sakatlıkları sebebiyle Konyaspor maçında oynayamayacaklar. Trabzonspor Konyaspor maçına çıkıyor. Yarın 17.30'da başlayacak bu karşılaşma. Sevgili Yunus Emresel fotomaçta sabahta yazıyor ve Trabzonspor'la ilgili gelişmeleri yıllardır yakından takip ediyor bizimle birlikte. Yunus Emre hoş geldin, merhaba.
Merhaba Özgür Sencer, iyi yayınlar.
İyi çalışmalar dilerim, kolay gelsin.
Sağ olun, teşekkür
ederim. Kesin olarak Giannini ve Flavio yok değil mi?
Giannini ve Flavio sakatlıklar nedeniyle karşılaşmada görev yapamayacaklar. Hatta bir sonraki Gençler Birliği maçının kadrosunda da yine yer alma ihtimallerinin bulunmadığını söyleyelim. Her iki oyuncu da son oynanan Antalya Spor maçında sakatlık yaşadı ve tedavileri şu an itibariyle devam ediyor. Bu sürecin biraz daha devam edeceğini de söyleyebiliriz, tedavi sürecin.
Şimdi sadece Trabzonspor maçı farklı bir saatte başlıyor. Diğer bütün maçlar aynı saatte başlıyor. 41. haftada tabii her iki takımın da alacağı sonuçlar konumunu çok değiştirmiyor. Bilhassa da 17'de başlıyor. Bu arada düzeltelim, 17.30 dedim ama 17'de başlıyor Konyaspor Trabzonspor maçı. Bu nedenle Abdullah Avcı'nın 11'deki tercihleri farklılaşabilir mi? Örneğin kalede Uğurcan'ın yerine Erce'yi, Arda'yı oynatabilir mi? Oynamayan oyunculara şans verebilir mi? Ne diyorsun?
Kalede bir değişiklik beklemiyoruz ama en azından genç oyuncuların bu karşılaşmada görev yapmasını bekliyoruz. Mesela sol bekte Faruk, Malum yerine Faruk Can'ı, stoperde belki Edgar veya Hüseyin Türkmen'in yerine genç oyuncu Ahmet Can Kaplan'ı. Orta sahada özellikle çok fazla eksik varken Hakan Yeşil'i görme ihtimalimiz bulunuyor. Son yapılan antrenmanlarda bu oyuncuları denediğini söylüyorum. Özellikle Faruk Can ve Ahmet Can bunlar formaya yakın genç oyuncular olarak dikkat çekiyor. Zaten Abdullah Hoca ilk geldiği dönemden itibaren yaptığı açıklamada buranın altyapısının çok iyi kullanılması gerektiğini, burada çok değerli oyuncular olduğunu, buraların verimli topraklar olduğunu vurgulamıştı. Şimdi o genç oyuncuları en azından kalan iki maçta değerlendirme, görme şansı bulacak Abdullah Avcı. Hem Konyaspor'un ligde bir iddiasının bulunmaması, hem Trabzonspor'un konumunun artık sabitlenmiş bulunması, yani dördüncülüğün garanti olması bu genç oyuncuların oynama ihtimalini biraz daha artırıyor. Şöyle bir muhtemel 11 bekliyoruz. Biz kalede Uğurcan Çakır, savunmanın sağında Serkan, stoperde Edgar Ahmet Can Kaplan ikilisi, sol bekte Faruk Can Genç, orta sahada Baker Bakasetas ikilisi, orta sahanın sağında Abdülkadir Ömür, ortada Yunus Mallı, solda Vakeme, ileride Kalep Ekuban'ı bekliyoruz. Ama dediğim gibi belki genç oyunculardan Hakan Yeşil de orta sahada formayı kapabilir. Bu da çok büyük bir sürpriz olmaz.
Sevgili Yunus Emre, Uğurcan Çakır için en çok talepkar olan takım Inter Milan mı? Inter mi?
Evet, yani şu anda en ciddi şekilde ilgisini net bir şekilde ortaya koyan menajer. Henüz ama şunun altını çizmek lazım. Resmi teklif hiçbir kulüpten gelmedi ama menajerler aracılığıyla biz bu oyuncuyu istiyoruz diyen kulüp şu an itibariyle Inter. Orada Handanovic oldukça yaş itibariyle oldukça ilerlemiş. Yine yedek kalecisi de 35 yaşında. Dolayısıyla bir değişiklik yapmak istiyor Inter kaleci mevkiinde. Ve Uğurcan Çakır burada en fazlasıyla ilgi duyulan isim noktası. Hem İtalyan yöneticiler, hatta İtalyan gazeteciler bile Başkan Ahmet Ağol'u arayarak bu transferle ilgili bilgi almaya çalışıyor. Burada kritik nokta Trabzonspor şunun kararını verecek Sayın Sencer. Biz Uğurcan Çakır'ı Avrupa Şampiyonası öncesinde mi satalım yoksa Avrupa Şampiyonası sonunu mu bekleyelim? Yönetim kurulu bunu kendi içerisinde oylamaya sunacak ve büyük ihtimalle de Avrupa Şampiyonası öncesi gelen teklifleri değerlendirelim kararı çıkacak ve Uğurcan Çakır'ın artık Trabzonspor forması altında biraz da üzülerek söylüyorum bunu ama belki de son iki maçı kaldı diyebiliriz.
Evet. Tabii onun adına da sevinmek lazım. Hem Trabzonspor'a tabii. Çok büyük artı değer kazandıracak hem de ülkemizi Avrupa'da büyük bir takımda Şampiyonlar Ligi takımında temsil edecek. Hak ediyor bunu fazlasıyla. Yunus Emre, transferle ilgili çok sayıda oyuncunun ismi geçiyor. Cornelius, Edin Bişka, Salih Uçan, ne diyorsun bu konularda?
Cornelius şu anda Trabzonspor'un transfer gündeminin birinci sırasında yer alan teknik direktör Abdullah Avcı'nın forvet listesinde birinci sırada yer alıyor ve yönetim kurulundan bu oyuncunun transferini fazlasıyla istiyor. Bu doğrultuda da Trabzonspor Kulübü daha önce Bruno Perez transferini gerçekleştiren menajerlere yeniden yetki belgesi verdi ve onları İtalya'ya gönderdi. Bu menajerle yaklaşık 10 gündür İtalya'da görüşmeler sürdürüyor ve özellikle de öncelikle oyuncuyu Türkiye'ye gelme noktasında görüşmelerde ikna edildi. Bunun üzerine oyuncunun kulübü Atalanta ile ilk görüşme yapıldı ama Atalanta Trabzonspor kulübü yetkililerine oyuncunun zorunlu satın alma opsiyonunun Parma kulübünde olduğunu ve görüşmelerin Parma kulübüyle yapılması gerektiğini iletti. Trabzonspor kulübü de bu formaliteyi yerine getirdikten sonra Parma kulübüyle temaslarına başladı ve şu an itibariyle Parma kulübüyle bir bonservis pazarlığı yapıldı. İlk başta kiralık alabilir miyiz diye bir görüşme yapıldı ama Parma kulübü buna çok sıcak bakmadı. Şu an itibariyle oyuncuyu bonservisiyle alma konusunda pazarlıklar devam ediyor. Parma kulübünün beklentisi 5 milyon avro civarında. Trabzonspor ise 3,5-4 milyon avro civarında bir rakam öneriyor. Yani tabii Türk lirasına vurulduğumuzda yaklaşık 10 milyon TL'lik bir farktan bahsediyoruz ama sen de takdir edersin ki bu rakamlar transfer görüşmelerinde çok kapanmayacak rakamlar gibi gözükmüyor. Dolayısıyla şu an itibariyle en azından oyuncu cephesinden alınan olumlu mesajlar doğrultusunda işleyişin Trabzonspor'un istediği şekilde gittiğini söyleyebiliriz bu transferle ilgili olarak.
Evet.
Salih Uçan konusuna gelecek olursak Salih Uçan'a sadece Trabzonspor değil Beşiktaş ve Galatasaray ve İtalya'dan bir takım daha teklif yaptı. Salih Uçan Trabzonspor'un teklifine hayır cevabı vermedi ama şu cevabı verdi. Çok sayıda takımın teklifi var. Ben bunlar arasından bir değerlendirme yapıp kararımı ileteceğim. Bu teklifiniz için şimdi teşekkür ediyorum ama düşünmek istiyorum dedi. Tabii Beşiktaş kendisiyle ilgileniyor. Galatasaray kendisiyle ilgileniyor. Yurt dışından teklif var. Dolayısıyla oyuncunun kafasının biraz karışık olması oldukça normal. Ama bu takımlar arasında şu anda galiba Beşiktaş bir adım öndeymiş gibi gözüküyor.
Sevgili Yunus Emre Ser bu bilgileri aktardı. Edin Bişka gerçekten Trabzonspor'un transfer gündemi mi sence? Yoksa biraz spekülasyondan ibaret mi?
Kesinlikle spekülasyon değil ama direkt olarak Trabzonspor Kulübü, Başakşehir Kulübü'ne ben Edin Bişka'yı istiyorum diyerek şu ana kadar bir resmi teklifte bulunmadı. Aslında dolaylı yollardan böyle bir girişim yapıldı ama Başakşehir Kulübü o dönem ligde sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz diyerek şu ana kadar hiçbir takımla herhangi bir oyuncusu için transfer görüşmesi yapmadı. Ama olayın bir de maddi boyutu var. Edin Bişka çeşitli bonus maddeleriyle birlikte Başakşehir Kulübü'nden yaklaşık 3 milyon avro civarında bir rakam kazanıyor. Bir de oyuncunun kulübüyle sözleşmesi devam ettiği için ortada bir de bonservis bedelinin konuşulması gerekiyor. Dolayısıyla rakamsal olarak çok Trabzonspor'un karşılayabileceği fiyatlarmış gibi gözükmüyor. Ama olayın farklı bir boyutundan bakacak olursak Abdullah Avcı ile Edin Bişka arasında normal bir teknik adam futbolcu ilişkisinden öte bir diyalog söz konusu. Dolayısıyla bu iki isim yeniden birlikte çalışmayı çok fazlasıyla istiyor. Ama olayın maddi boyutu buradayken duygusal boyutu bunu ne kadar etkileyebilir? Açıkçası bunu biraz zaman gösterecek ama maddiyat olarak Trabzonspor'u çok zorlayabilir bir transfer gibi gözüküyor.
Sevgili Yunus Emre Sel Trabzon'dan aktardı. Çok başarılı bir gazeteci arkadaşım. Fotomaçta sabahta yazıyor. Televizyon programlarıyla takip ediyoruz. Trabzonspor'la ilgili son bilgileri sizlere ilettim. Yunus Emre çok teşekkür ederim katıldığın için.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dileyim. Sağ olun.
Sosyal bahsin tek adresi olan tuttur.com'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Futbol. Anadolu'dan futbol.
Süper Lig'in iki yeni takımı Adana Demirspor ve Giresunspor. 40 küsur yıl sonra Giresunspor Süper Lig'e çıktı, kutluyoruz. Adana Demirspor 26 yıllık hasretini, ki hep direkten dönmüştü, playofflarda kaybetmişti. Taraftarı çok üzülmüştü. Çok önemli yatırımlar, transfer yatırımları yapmıştı. Artık zinciri kırdı ve şampiyon oldu. Dünkü deplasman galibiyetiyle, 4-1'lik Menemen galibiyetiyle kutluyoruz iki takımı ve playoff'ta mücadele edecek 4 takıma da başarılar diliyorum. Altay, İstanbulspor, Altınordu, Yılport, Samsunspor. 16 Mayıs'ta yapılacak Altay İstanbulspor ilk maçı, 17 Mayıs'ta Altınordu Samsunspor maçı oynanacak ve rövanşlar da 21 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Her 4 takıma da başarılar diliyorum. Kazananlar finalde karşı karşıya gelecek ve sonrasında Süper Lig'e yükselen 3. takım ortaya çıkacak. Adana Demirspor bir açıklama yaptı ve teknik direktör Samet Aybaba'yla yola devam edeceğiz. 2 yıllık yeni anlaşma sağlanmıştır diyor. Bütün maçları, 2 maç haricinde, ki o maçları da berabere bitirdi, bütün maçlarını kazandı, 14 puan geriden geldi ve lider olarak şampiyonluk unvanını alarak Süper Lig'e yükseldi. Anadolu'nun en çok, en büyük taraftar potansiyeline sahip olan kulübü Adana Demirspor. Sevgili Cevdet Ünvar, Anadolu futbolunun duayen ismi, bizimle birlikte bu şampiyonluk öyküsünü değerlendireceğiz birlikte. Her iki takım adına, hem Giresunspor hem de Adana Demirspor adına. Yayınımıza hoş geldiniz, merhaba.
Teşekkür ediyorum Özgürcüğüm. İyi yayınlar diliyorum.
Sizi beklettik biraz sevgili Cevdet Ünvar. Kusura bakmayın, ne olur.
Estağfurullah.
Adana Demirspor'la başlayalım. Yani olmasa şaşırtıcı olurdu. Çünkü çok istedi ve çok yatırım yaptı Adana Demirspor. Süper Lig'e ait bir takım. Çok büyük bir taraftar potansiyelini barındırıyor. Tabii daha önceki sezonlar da olabilirdi. Ama olması gerekiyordu. Olmaması bence şaşırtıcıydı. Ne dersiniz?
Murat Sancak geldikten sonra ekonomik manada rahatlayan bir camiaydı ve tabii finalleri de kaybedince aslında bu yıl bir ara gitti. Sen de biliyorsun, yayınlarda da bunu konuştuk. Kırıldı, camia kenetlendi. Camia kenetlendi, o kenetleniş ve beraberinde Samet Hoca'nın gelişi. Son 12 haftada 10 galibiyet, 2 beraberlikle hiç yenilmeden, Samet Aybaba Hoca'yla hiç yenilmeden Süper Lig'e çıktı. Ama işin enteresanı, 3 tane 70 puanlı takımın içerisinde ikisi bayram ederken bir tanesi matem yaşıyor. Samsunspor da çok büyük bir camia. Onlar da çok büyük bir özveri gösterdiler ama ligin sonunu getiremediler. Onlar için de 24 ve 27. hafta rakipleriyle oynadığı haftalardı. Bu 3 maçta kaybettiği puan olayıyla rakiplerini önce yakalattırdı, sonra gerisine düştü ve sonra puanlar eşit olsa da maalesef Süper Lig heyecanını playoff'a taşıdı. Tabii Adana Demirspor yıllardır kimine göre 26 yıl, kimine göre 27 yıl ama 26 yıllık bir özlemin olduğunu hepimiz biliyoruz. Adana'da 2 tane camia var, çok büyük camia. İkisi de Süper Lig'de şehrini temsil etti ve onların kıyasla rekabeti Süper Lig'de de çok konuşuldu. Ama Adana Demirspor hiç kuşkusuz ki şehrin tamamını kucaklayan bir camia. Yoldan 10 kişi çağırsanız 7'sinin 8'inin Adana Demirspor sempatizanı olduğu bir şehirde, adeta sevinçlerin ve hüznün Adana Demirspor endeksi olduğu bir şehirde gece geç vakit dostu takımı havalanda karşıladı ve gece 3.30 gibi Adana Demirspor Adana'ya indi. Ama şehir bir anda yasakları unuttu ve takımın şampiyonluğunu kutladı. Tabii bunda çok büyük bir özlem var, çok büyük bir beklenti var. Yeni stat yaklaşık 33 bin kişilik ve seyircili oynanmaya başlarsa şimdiden Türkiye Süper Ligi'nin seyirci ortalamasını tek başına %10'luk anlamda yükseltecek bir camiayı konuşuyoruz. İşte görüyorsunuz, birincilikte olmasına rağmen Twitter'da top tweet oluyor. 3 gündür çıktı, çıkacak ve çıkmasıyla birlikte oluşan sevinç halesi. Hemen hemen Adanalı olsun olmasın Adana Demirspor'la ilgili tweet atan sosyal medya fenomenleri, tanınmış isimler, sanatçılar, spor adamları, ki Burak Yılmaz da bunlara katıldı. Tabii evet.
Adana Demirspor'a karşılık vermiş. Teşekkürler kral. Sıra sizde diye. Lille'in şampiyon olmasını bekliyoruz diyor.
Şimdi ben inşallah onun da şampiyonluğa çok yakın olduğunu görüyorum. Çiftli bir kutlama olacak. Tabii bizi dinleyenler, sıkı dinleyenler biliyor. Ben bunu çok sık dile getirdim. Burak Yılmaz hep 17 numaralı formayı giyiyor. Çünkü babası Adanalı, annesi Antalyalı. 01 ve 07'nin kısaltması 17 numaralı formayı yıllardır üzerinde taşıyan bir Burak Yılmaz var. Onun da şu an Adana'daki yeni stadın müdürü, futbol oynamış olsa da Manisa'da, Fenerbahçe'de, Trabzon'da ama Adanalılık damarı hep ön planda oldu ve onun da sevince ortak olduğunu görüyoruz ve karşılıklı bir tepki aldığını da görüyoruz. Bu anlamda Adana Demirspor'un çıkışına herhalde Türkiye'de sporun içerisinde olan, futbolun içerisinde olan herkes çok sevinmiştir. Aynı şekilde Giresunspor'un da
burada Hakan Kelebi aradan devam ediyor değil mi? Böyle bir bilgi var Giresunspor'da.
Evet, tabii. Yani orada da ben başkanı da dinledim sabahleyin Salim Manav'ın programında. Yani onun da devam edeceği yönünde bir karar var. Hakan Hoca da gerçekten çok büyük bir performans gösterdi. Sadece 19 kişilik kadrosu olan bir takımı, transfer yasaklı bir takımı ki devre arasında tahtayı mı açalım, mevcut oyuncuların parasını mı ödeyelim noktasında mevcut oyuncuların parasını ödemek noktasında karar alan bir yönetim yaklaşımı ve bunun neticesinde kenetlenmiş takım olmuş ve bunun neticesinde de uzun süre ligi lider götürmüşlerdi. Son haftalarda puanlar eşitlendi ama önemli olan lige çıkmaktı. Yani başkanın da 3 yıl içinde çıkalım düşüncesi bu yıla meyvesini vermiş oldu ve büyük bir başarı gelmiş oldu. Giresun'da da yeni stat yapıldı. Onlar da aslında mantalite olarak Süper Lig'e hazırlardı. Çok iyi de bir yönetimleri var. Başkan sadece konuşması gereken yerde konuşuyor ve teknik direktörün rahat çalışmasının neticesinde nasıl bir sonuç aldığımızı çok iki camiada gördük. Yani gerek Adana Demirspor'da zaten Burak Sancak geldiği günden itibaren teknik direktörlerinin bazen arızalı teknik direktörlere çalışmış olsalar bile asla işine karışmadı, müdahil olmadı. Kadro seçiminde hocasını kendisiyle baş başa bıraktı. Ama bazı hocalarla maalesef isteseniz de gitmeyebiliyor ama hem Samet Aybaba'yla hem Hakan Keleş'le her iki camiada çok iyi bir bütünlük arz etti ve bunun neticesinde Adana Demirspor zaten Samet Hoca çok tecrübeli bir isim. Yani 2 yıl sözleşmesinin uzaması çok doğru isabetli ve ben hemen şampiyonluğun sonrasında şöyle bir tweet attım çünkü artık Anadolu futbol ayağa kalktı. Yani şirketleşen bir Adana Demirspor var ve birazcık hisseleri taraftara da yayacak. Çünkü şimdi bizi dinleyenler belki Adana Demirspor camiasının taraftarının heyecanını bilmiyor olabilir. Birçok camiye store açalım işte kendi ürünlerimizi satalım noktasında karar alma noktasında kararsız kalırken Adana Demirspor yıllardır bu işi çok başarılı yürütüyor ve dünden bu yana ben şu anda ürün kaldığını falan düşünmüyorum. Bu da camianın sıcaklığını ve birbiriyle bütünleşmesini de beraberinde getiriyor. Şimdi şirketleşme olayı gündeme gelecek ve Süper Lig'de yeni bir Trabzonspor gerçeğiyle Türk futbolunu şimdiden tanıştırmak istiyoruz. Yani bu anlamda Adana Demirspor önümüzdeki yıllarda şampiyonluğu oynayan bir Adana Demirspor takım olursa tüm Türkiye buna şaşırmasın. Çünkü camianın hemen her şeyi var ama sadece başarı olarak bu süreyi bekledi. Şimdi 26 yıl sonra çıkmış takıma birden böyle bir yaklaşımı doğru bulmayanlar olabilir. Onlara saygı duyuyorum ama Murat Sancak'la birlikte hem kulübü kurumsal anlamda sisteme oturan hem de ödeme anlamında sorun yaşamayan bir camia ve şirketleşmeden sonra da Adana Demirspor ayaklarının üzerine daha sağlam basan, daha kalitesi yüksek, Samet Hoca'nın mantalitesi hep genç oyunculara bu şansı vermek. Özellikle
alt liglerde yer alan oyuncuları da mutlaka izletiriyordur. Bunlardan oluşan genç bir kadroyu tecrübeli yabancı oyuncularla bezeyip Adana şehri yeni stadıyla inşallah bu pandemi süreci de biterse zor bir deplasman olacaktır. Yani ben aynı şekilde doğru yönetilen Giresunspor takımının da ligde kalıcı olacağını düşünüyorum. Aksar 7 sezon kaldı. Neden 7 sezon kaldı? Düzgün yönetiliyordu. Son 2 sezon hariç düzgün yönetilen bir camiaydı.
Evet.
Tıpkı onlar gibi yeni stat, yeni mantaliteyle Giresunspor'un da, Adana Demirspor'un da Süper Lig'de kalıcı takımlar olacağını düşünüyorum.
Peki. Sonraki bağlantımızda da playoff'u ve playoff'ta kim daha şanslı bunu konuşacağız. Çok teşekkür ederim sevgili Cevdet Ünüvar.
İyi yayınlar diliyorum.
İyi çalışmalar.
Sosyal bahsin tek adresi olan tuttur.com'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Avrupa'dan futbol. İspanya.
Şampiyonluk yarışında La Liga'da değişen bir şey olmadı. Son 3 hafta belirleyici olacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede lider Atletico de Madrid konuk ettiği Barcelona ile 0-0 berabere kaldı. Luis Suarez'in kaçırdığı goller, atması gerekirken atamadığı goller diye tanımlamak daha doğru olur. Çünkü gerçekten insanı hayrete düşüren oranda bir beceri noksanlığı yaşadı. Kendisinden beklenilmeyecek oranda beceriksiz davrandı. Çok uygun pozisyonlarda top ayağına kadar gelmişken ıskaladı topu örneğin son dakikada vesaire. Eski takımı Barcelona'ya karşı gol atmaya imtina mı etti soruları da soruldu bence. Gerçekten kötü performans sergiledi Luis Suarez. Atletico Madrid galibiyeti kaçıran taraftı bence pozisyon vermesine rağmen. Çok daha etkili, çok daha net pozisyonlar buldu. 0-0 berabere bitti maç. Real Madrid ise konuk ettiği Sevilla ile 2-2 berabere kalarak liderlik koltuğuna oturma fırsatını kaçırdı. La Liga'nın 35. haftasında 77 puanla Atletico de Madrid'i 75 puana sahip takımlardan Real Madrid 2. Barcelona 3. sıradan izliyor. Sevilla ise 71 puanla 4. sırada bulunuyor. Dünkü maç İşte elbette ki çok daha net hücumlar yapıp ve bu hücumları az ama net hücumlarını sonuçlandıran takım Real Madrid'de ev sahibi bir vetil ama Sevilla bence kazanmayı hak eden taraftı. Çok daha iyi oynadı, topu daha iyi kullandılar. Galatasaray'ın eski futbolcusu Fernando da başarılı bir performans sergiledi. Ama galibiyet gelmedi. Bireysel hataların da çok olduğu bir maç oldu Sevilla adına.
Sosyal bahsin tek adresi olan tuttur.com'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Avrupa'dan futbol. İngiltere.
İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşacak takımların mücadelesinde Chelsea deplasmanda lider Manchester City'yi 2-1 yendi. Manchester United geriye düştüğü maçta deplasmanda Aston Villa'yı 3-1 mağlup ederken Leicester City ise konuk ettiği Newcastle United'a 4-2 mağlup oldu. 80 puanlı Manchester City gelecek hafta deplasmanda Newcastle United'la oynayacağı karşılaşmayı kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Ligde bir maçı eksik olan Manchester United 70, Chelsea 64, Leicester City ise 63 puanla ilk 4 içerisinde yer alıyor. Tabii Chelsea'nin ilk 4 dışında kalması ve Şampiyonlar Ligi'nde finali kazanması Süper Lig şampiyonu için bir dezavantaj olacak. Ön eleme oynama ihtimali var. Bunu geçen hafta konuşmuştuk. Peki Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alınacak, böyle bir ihtimal var mı? Sayın Servet Yardımcı Cuma günü yaptığımız programda kesinlikle böyle bir şey yok demişti. Bunlar spekülasyondan ibaret, bazı fırsatçılar bu haberi çıkartıyor demişti ama İngiltere'de devlet düzeyinde bir takım girişimlerin olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. UEFA İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalini Wembley'e taşımaya hazırlanıyor. New York Times'ın haberine göre UEFA yetkilileri ve İngiliz hükümeti koronavirüs seyahat kısıtlamalarını ortadan kaldırmak konusunda bir araya gelecek. UEFA yetkilileri ve İngiliz hükümeti koronavirüs seyahat kısıtlamalarını ortadan kaldırmak için Manchester City Chelsea Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'dan Wembley'e taşımayı düşünüyor ve bu konuda girişimde bulunuyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nden New York Times bu iddiayı gündeme getirmişti ama önceki hafta zaten İngiliz basında bu çıktı. Biz de öğrendik, sizlerle paylaşmıştık. Avrupa Futbolu'nun yönetim organı pazartesi günü, yani bugün, İngiliz hükümetiyle Şampiyonlar Ligi finalinin Londra'ya taşınması konusunu görüşecek. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 29 Mayıs'ta yapılması planlanan final Avrupa Kulüp Futbol takvimindeki en büyük gün olarak öne çıkıyor. Maçın nerede yapılacağına ilişkin iddialar Türkiye'nin geçen ay koronavirüs önlemleri kapsamında tam kapanma ilan etmesinden bu yana artıyor. Manchester City ve Chelsea'nin finaldeki yerlerini almalarından kısa bir süre sonra İngiliz hükümeti taraftarlar için Türkiye'yi riskli ülkeler arasına koydu ve riskli ülkeler kategorisinde işaret etti. İngiltere Futbol Federasyonu yetkilileri Avrupa'nın yönetim organı UEFA ile finalin taşınması hakkında görüşmeler başlattılar. Haberde UEFA ve İngiliz hükümeti arasında yarın bir görüşme yapılacağı ve kararın 48 saat içerisinde açıklanacağı belirtildi. Yarından kasıt bugün aslında. Görüşmede bir anlaşmaya varılamazsa Portekiz başta olmak üzere yedek bir seçenek masaya yatırılacak. Finalin taşınması yönünde bir karar çıkması durumunda Şampiyonlar Ligi finali üst üste ikinci kez İstanbul'dan alınmış olacak. Geçen yıl çeyrek final arifesinde virüsün yayılmasını engellemek için organizasyon İstanbul'dan Portekiz'e taşınmıştı. İngiliz turistler için popüler bir destinasyon, bir hedef olan Türkiye'de vaka sayısına göre Şampiyonlar Ligi finalinden 12 gün önce 17 Mayıs tam kapanma sona ermesi bekleniyor. Hükümet yetkilileri taraftarlarını ülkede kalmaları konusunda uyarıyor. İngiliz hükümetinden bahsediyorum. İngiltere'ye dönen kişiler için 10 günlük bir karantina süreci olacağı açıklandı. Üstelik Ulaştırma Bakanı, İngiliz hükümetinin Ulaştırma Bakanı, bu karantina sürecinde insanlar, yani Türkiye'den İngiltere'ye giriş yapan insanlar, Türkiye'den çıkıp İngiltere'ye gelen insanlar 10 gün otelde kalmak zorundalar ve bütün masraflarını kendileri karşılayacak açıklamasını yaptı. UEFA'nın Türkiye planı New York Times'ın haberlerde verdiği bir başka detaysa UEFA olası taşınma nedeniyle doğacak Türkiye'nin tepkisini aşağıya çekmek için finali 2023'te İstanbul'da oynatarak ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına denk gelecek şekilde yapılmasını önerecek. Diğer yandan İngiliz The Sun gazetesi ise İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve UEFA Başkanı Alexander Seferi'nin konuyla ilgili bir görüşme yaptığını aktardı. Johnson virüs nedeniyle Türkiye'yi niçin kırmızı listeye aldıklarını aktarırken Seferin ise hükümetten final için bazı garanti koşullar talep etti. İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Başbakanlık ofisi 10 numarada düzenlediği basın toplantısında İngiliz Futbol Federasyonu'nun karşılaşmanın İngiltere'de oynanması için UEFA'ya başvurduğunu belirtmişti. Shapps, İngiltere Futbol Federasyonu'yla UEFA yetkilileri arasındaki görüşmelerin sürdüğünü ve son kararı UEFA'nın vereceğini söyledi. Bir başka İngiliz medya ajansı The Times, Şampiyonlar Ligi finaline Wembley'in ev sahipliği yapacağını iddia ediyor. Habere göre UEFA 2021 finalinin İstanbul'dan alınarak Wembley'e verilmesi halinde 2022 Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak St. Petersburg'un hakkını ötelemeyecek. Bunun yerine İstanbul'a 2023 Şampiyonlar Ligi finali verilecek. Tabii taraftarların, yani Chelsea ve Manchester City'nin İstanbul'a gelmesi maç için, sonrasında İngiltere'ye dönmeleri durumunda 10 günlük karantina sürecine girmeleri, bütün masrafları, otel dahil olmak üzere bütün masrafları kendilerinin karşılayacak olması yönündeki kararı duyurması İngiliz hükümetinin, elbette ki taraftarların oraya gitmesini engellemesi, taraftarlar düzeyinde bir tepkinin oluşmasını sağlaması ve bu eğilimlerinin, yani bu girişimlerin İstanbul'dan alınıp finalin Londra'ya, Wembley'de yapılması yönündeki eğilimlerini güçlendirme çalışması olarak dikkat çekiyor. Bakalım 48 saat içerisinde, yarına kadar nasıl bir karar çıkacak UEFA'da.
Avrupa'dan futbol. İngiltere.
Galatasaray bölümümüzdeyiz sevgili Onur Özkan bizimle birlikte. Kendisi Galatasaray'la ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Bildiğiniz gibi Takvim Gazetesi'nin haber müdür yardımcısı. Onur, yayınımıza hoş geldin, merhaba.
Hoş bulduk Özgür, yayınlar kolay gelsin.
İyi çalışmalar dilerim. Nasıl gördün Galatasaray'ı derbide?
Galatasaray derbide beklediğimden çok daha iyi gördüm. Yani daha doğrusu Fatih Terim'in 11'inin bu denli mücadeleci bir futbol sergileceğini tahmin etmiyorum açıkçası. Beşiktaş'ta beklentilerin altında kalınca aslında oyuna baktığımız zaman özellikle ikinci yarı tek taraflı bir derbi oldu ve Galatasaray hak ettiği bir galibiyeti aldı.
Yarınki Denizli Spor maçında Fatih Hoca 11'de yeni düzenlemeler yapacak mı sence?
Sağ ol Özgür. Yani son zamanlarda seninle sıkça konuşuyoruz. Yani Fatih'in 11 tercihlerini tahmin etmekte çok zorlanıyoruz gerçekten de. Her maçta birçok sürprizle karşılaşıyoruz. Örneğin son zamanlarda iyi oynayan bir Galatasaray kadrosu vardı. Özellikle Başkent Deplasmanı'nda Gençler Birliği karşısında iyi bir oyunun 3 puan alınmıştı. Ardından derbide bir anda tabii ki Rahim Babeli yeniden 11'de görmek, Ramel Falcao'yu 11'de görmek bizi şaşırttı açıkçası. Ancak dedim Fatih Terim son zamanlarda sürekli sürpriz 11'ler deniyor. Yarınki maça baktığımız zaman tabii ki Falcao sakatlığı nedeniyle oynayamayacak. Hafif ağrıları var Falcao'nun. Götürülmüyor Denizli'ye Ramel Falcao.
Bu kesin bilgi değil mi? Ramel Falcao evet. Kesin bilgi.
Aynen. Kamp kadrosunda yer almıyor Falcao. Denizli'ye götürülmüyor Falcao. Orada enteresan bir bilgi. Mustafa Muhammed biliyorsun sakatlık geçirdi Beşiktaş derbisinin son dakikalarında ve açıklamaya göre ciddi bir sakatlık, yani en iyi ihtimalle yani sezonu kapatmış durumda gözüküyordu Mustafa Muhammed, ama Mustafa Muhammed kafirede yer alıyor Denizli maçının kafiresinde. Bugünkü idmanda da aldığımız bilgiler fizyoterapist eşliğinde çalışma yapmış. Yani açıkçası tam bu konuda ilgili bilgi alamadım. Ancak hani takıma moral olması açısından veya kendi isteğiyle Deniz'e götürmüş olabilir. Yani oynamasını beklemiyoruz açıkçası Deniz'de maçında. Çünkü yaşadığı sakatlık ciddi bir sakatlık Mustafa Muhammed'in. Hatta 6 hafta sahalardan uzak kalacağı haberler bile çıktı Muhammed'le alakalı. Dolayısıyla kadrosunu yer alması bence daha farklı taraftan dolayı olabilir. Kendi gitmek istemiş olabilir Denizli'ye takımı yalnız bırakmamak adına. Onun dışında zaten Galatasaray'da önemli bir eksik bulunmuyor Deniz Spor maçı öncesinde. Falkan olmadığını düşünürsek orada bir Halil Dervişoğlu hamlesi bekliyoruz. Onun dışında Beşiktaş derbisinin 11'ini aynen sahada görebiliriz diye düşünüyorum Özgür.
Peki. Yarınki derbi düzelterek söylüyorum. Yarınki maç Deniz Spor maçı. Deniz'in de küme düşmesi kesinleştiği için çok daha kolay, farklı bir galibiyetin çıkabileceği bir maç olarak gözüküyor mu sana?
Vallahi açıkçası öyle düşünmüyorum ben. Yani Deniz Spor şu anda bence birlikte gösterdiğiniz mücadele adına birçok takımdan daha iyi durumda. Belki puan olarak küme düşmesi garanti durumda Deniz Spor'un. Ancak son derece mücadeleci futbol sergiliyor Deniz Spor. Yani hiç maçı öyle bırakıyor havasında değil. En az oyuncuların en azından önümüzdeki sezonda Süper Lig'de yer alabilmek için, takımlara kendini göstermek için, transfer döneminde iyi bir kontrat alabilmek için kendini gösteriyorlar şu an sahada. Ben kolay bir maç beklemiyorum. Tabii ki Galatasaray Türk'ün galibiyeti, bunu söyleyebiliriz rahatlıkla, ama yani sosyal medyada dolaşan işte 5-0'lık, 6-0'lık galibiyetler bence uzak ihtimal. Yani öyle bir şey bence söz konusu değil, zor bir ihtimal olur. Galatasaray'ın kazanması bence kafi Galatasaray adına. Tabii ki puan aldıktan sonra farklı galibiyet de gerekebilir Galatasaray'a, Beşiktaş'ın alacağı sonuca göre, Fener'in alacağı sonuca göre. Ancak bence Galatasaray ilk planda galibiyeti düşünmeli. Eğer futbolcular farklı galibiyete konsantre olurlarsa bence umudukları sonuçta karşılaşabilir Galatasaray. Dolayısıyla önce galibiyet için oynamalı Galatasaray. Galibiyeti garantileyecek sonuçları aldıktan sonra da, golleri bulduktan sonra da artık farkı arttırabilir miyim, ona bakması lazım. Ama ben çok kolay çantadaki maç beklemem açıkçası sözlüğü.
Cesur Fernandez'in bir sezon daha kiralık olarak Galatasaray'da oynaması yönünde harekete geçildi mi? Fernando Muslera'dan sonra sözleşme yenilenmesi planlanan oyuncular vardı. Bunların başında da Marcao geliyordu. Bu konuda bir gelişme var mı sence?
Özür, Fatih'in bu konuda yönetim raporu oldu. Cesur Fernandez'in bir sezon daha kiralanması konusunda.
Çünkü bence derbinin en iyisiydi. Hep ne dedik? Oynadıkça iyi olacak.
Evet, derbinin sahanın en iyisiydi. Yani 4-5 haftadır Galatasaray'ın en iyisi Cesur Fernandez. Yani ligin üstünde performans gösteriyor. Baktığımız zaman belki istatistik kağıdında gol ve skor rakamları düşük Gerson Fernandez'in, ama onun dışında yaptığı çok iş var. Özellikle işin savunma kısmında ikili mücadele anlamında çok büyük katkı veriyor Galatasaray'a. Dediğimiz gibi Fatih Terim'in bir rapor oldu bu konuda yönetime. Gerson Fernandez konusunda aynı şekilde Halil Dervişoğlu konusunda oldu. Onyekuru ve Musa Muhammed'in bonservislerinin mutlaka alınması konusunda oldu. Ancak tabii ki şu anda Galatasaray'da bir boşluk var seçim dolayısıyla. Orada belirsizlik var. Dolayısıyla şu anda mevcut yönetim bu konuda bir hamle yapmıyor. Kimseyle görüşmüyor şu anda, bir teması yok. Dolayısıyla ne zamana kadar tabii ki bu süreç sürecek onu da bilemiyoruz. Seçim ne zaman olacak tam şu anda net bir bilgi yok. Haziran ortası deniyor yönetim tarafından yapılan açıklama. Dolayısıyla Galatasaray transferde biraz ağır kalacakmış gibi duruyor. Şu anda yapılan bir girişim, resmi görüşme yok. Ancak Fatih'in sadece bu konuda bir raporu var yönetime sunduğu. Mutlaka bu oyuncular hakkında hemen gerekli girişimler yapılsın, geç kalınması yönünde. Artık büyük ihtimalle bu iş yeni gece yönetime kalacakmış gibi duruyor Özgür. Umarım yani Galatasaray adına geç olmaz seçim sonrası yapılacak hamle.
Sadece iki oyuncu, Marcao ve Jetson'la ilgili mi, yoksa Halil Dervişoğlu'nun da bir an önce?
Halil Dervişoğlu, Onyekuru, Mustafa Muhammed, bunların da mutlaka bonservisten alıp takıma kazandırılması yönünde Fatih'in raporu var. Zaten Marcao'nun sözleşmesi ve Lundama'nın sözleşmesiyle ilgili girişimler daha önce başlamıştı. Yani hatta Abdurrahman Bayram bu konuda açıklaması bile olmuştu. İki oyuncuyla da büyük ihtimalle anlaştık, önümüzdeki hafta imza atabiliriz gibisinden. Ancak daha sonra oyuncuların yaptığı üst üste hatalar, kaybedilen puanlar neticesinde bu imza töreni biraz askıya alınmıştı. İki oyuncuyla zaten Galatasaray arasında sorun yok. Hem Lundama hem Marcao ile ilgili zaten prensip anlaşması var. Büyük ihtimalle sezon biter bitmez onların sözleşmeleri yenilenir. Onda bir sıkıntı yok. Ancak dediğim gibi 4 oyuncu, Fatih Terim'in takımda kalması ise 4 oyuncu bir rakip sonuçta kulüplerle bir görüşme yapılması gerekiyor burada. Kulüplerle görüşme yapılacağı için şu anda yönetim bu konuda bir adım atmıyor. Yani daha doğrusu şu anda Galatasaray kulübünün önümüzdeki sezon kim transfer bütçesi ne kadar? Transferden kim sorumlu olacak? Görüşmeleri kim yürütecek? Bunlar tamamen soru işareti şu anda. Dediğim gibi gecikme yaşanacak kesin. Galatasaray'da bundan mutlaka olumsuz etkilenecektir.
Sevgili Onur Özkan bu bilgileri aktardı sizlere Galatasaray'la ilgili olarak. Kendisi Takvim Gazetesi'nin haber müdür yardımcısı. Onur çok teşekkür ederim katıldığın için.
Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Yayınlar diliyorum.
Teşekkür ederim. Bir kez daha hatırlatıyorum. Galatasaray'da Onur aktardı. Falcao ağrıları olduğu gerekçesiyle Denizlispor maçı kadrosuna dahil edilmedi. Mustafa Muhammed sakat. Belki oynayamayacak ama kafileyle birlikte Denizli'ye gitti. Az önce Galatasaray kafilesi Denizli Havalimanı'na ulaştı. Hepinize mutlu akşamlar.
Sosyal bahsin tek adresi olan tuttur.com Özgür Sancar'la spor kazanını sundu.
Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.